Taktik sahasının NBA podcast'i Flagrant One'ın yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün yine her zaman olduğu gibi sevgili Fethi Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle birlikte belirlediğimiz 4 takımı ve sizden gelenleri yorumlayacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hocam hoş bulduk. Hocam hoş bulduk. Bu aralar böyle haftanın böyle sanki 10'ar günlük oluyor podcast'ler. Hani böyle her hafta yapıyoruz ama haftada yerler biraz uzak kalıyor gibi geldi bana. O yüzden direkt özür dileyerek başladım podcast'ı. Podcast normalde salı çekecektik. Ben bazı yılbaşı buluşmaları hasebiyle erteledim. Ayrıca konuklu da olacaktı bu bölüm. Onu da benim yüzümden yapamadık. Hani en azından fantasy ligimizde olan arkadaşlar konuklu bekliyorlardı podcast'i. Ancak konuklu bölüm işini yakın zamanda halledeceğiz. Aklımızda çok güzel fikirler var. Çok güzel şeyler var. Uzun zamandır istediğimiz isimlerin peşindeyiz çıkarmak için. Öyle bir giriş yapalım bu bölüme.
Evet.
Ben özür dileyerek başlamış olayım.
Ne haber, nasıl keyifler?
İyi abi, az önce de goy goyunu yapıyorduk yani. Yarın dün podcast'e gelemememin bir sebebi vardı yani, canımız sıkkın. onu da bilahare artık podcast onu değerlendiririz yani şimdi. Yani bu bölüm hafif kenardan demlenerek yapacağım podcast'ı, onu da belirtmiş olayım.
Ah be Boston Celtics, yine yakın maç kaybettim ben.
Ah be, vallahi etkisinden çıkıyor. Hakikaten işe geç kaldım ya. Vallahi işe geç kaldım yani. Hadi 17'den 18'den maç verdiniz. Bari normal sürede verseydiniz de işe geç kalmasaydık. Bahane uydurmak zorunda kaldım işe gidince.
Neyse. Evet, istersen çok da şey yapmadan.
Aynen, çok da karıştırmadan girelim podcast'a.
Abi son dönemin çok revaçta olan mı diyelim, ya da son dönemin yükselen takımı Chicago Bulls.
Yep.
Ondan da başlayalım. Şimdi Chicago özellikle sezonun ilk maçından sonra, OKC'den 20 yedikten sonra bir players meeting ayarladı. Players only meeting. Ve ondan sonra da aslında takımın bir türlü dikiş tutamadığını gördük ve tepe taklak gidiyor gibilerdi. Ama hem Lavin'in takasını istemesi hem de ondan sonra yaşadığı sakatlıkla birlikte aslında Chicago'nun çok daha değerli toplu, en azından rollerin daha iyi dağıtıldığı bir takım halinde oynamaya başladığını ve özellikle son dönemde de galibiyetler almaya başladığını gördük. Yani Doğu'nun özellikle play-in tarafının da çok kötü olmasıyla birlikte, yani orada işte Nets bir yükseliyor bir düşüyor, Pacers in-season turnuvasından sonra düştü, işte Atlanta'nın durumu orta derken bir anda Chicago kendi play-in potasını çok rahat bir şekilde buldu. Yani oralarda gezmeye başladı. Ve belki de kayıp gidecek bir sezon gibi gözükürken hani en azından bir ortaya rekabetçi bir yapı çıkmaya başladı son dönemde. Bu da Chicago'nun bu değişen form durumuna diyelim, değişen performansını öne çıkarmak istediğin isim, bir numara isim kim? Orada Kobe White'ı mı öne çıkarmak lazım? Koçu mu çıkarmak lazım? Caruso mu? Demar DeRozan mı? İstersen buradan bir girizgah yapalım. Ve ne değişti? Bunu sorayım. Ve ne değişti?
Tamamdır. Öyleyse ben genelden alıyorum. Bu kadar çok zor olduğuna göre. Şimdi Chicago'nun Zach LaVine'in oynadığı son maç Boston Celtics'in bugün kaç fark canımız isterse Chicago'ya o kadar fark atacağız diye sahaya çıkıp 30-35'lere giden maçta 27 sayı fark attığı maç. In-season tournament'ın son maçıydı Celtics'in. 18'den fazla fark yapması gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Celtics maçı bir noktada 35'e kadar götürdü. Chicago'lu oyuncular sonra Chicago'nun deep bench'i biraz hani gurur yaptı. Sert oynadılar son 2-3 dakikayı. Fark maç 27'de bitti. Ama gerçekten maçın ilk dakikasından itibaren hani farklı iken hani sanki Celtics bir Euroleague takımıyla oynuyor gibi gözüküyordu Chicago'nun hali. Ve sakatları da yoktu. Önemli bir sakat. Hani Vucevic de, Demar DeRozan da, Lavin de oynuyordu. Patrick Williams de oynuyordu yani. Tüm önemli oyuncular oynadı varsayımcı. Sonra Zach Lavin sakat tırnak içinde olduğu şey oldu. Pek bir zaman verilmedi ne zaman döneceğine dair ve o zamandan beri Milwaukee'nin oynadığı maçlar, özür dilerim, Chicago'nun oynadığı maçlar, Milwaukee'yi yendiler, Pelicans'ı yendiler, Charlotte'ı yendiler, deplasmanda Spurs'ı yendiler, deplasmanda Milwaukee'ye uzatmada kaybettiler ama bu maçta öndelerdi baya. İçeride Denver'a kaybettiler back to back'in ikinci gecesi. Deplasmanda Miami'yi yendiler. Baseball serisinde deplasmanda Miami'ye yenildiler. Bir galibiyet, bir mağlubiyet. Deplasmanda Philadelphia'yı yendiler. Lakers'ı yendiler. Spurs'ı yendiler. Zach LaVine oynamayı...
Bir ek yapabilir miyim abi? O Miami maçı da yani buzzer'la bitti. Yani...
Tabii. Jimmy Butler'ın buzzer'ıyla bitti. Chicago Bulls Zach LaVine sakatlığından beri oynadığı 8 11 maçta 8 galibiyet aldı. Bu sürede Philadelphia'yı, Miami'yi, Milwaukee'yi yendi. Pelicans'ı yendi, Lakers'ı yendi. Şimdi kesinlikle bir yükselme oldu, yükselme trendinin olduğunu söylemek lazım. Çünkü Zach LaVine sakatlanana kadar da son 9 maçlarında bir galibiyet alabilmişlerdi sadece ve işte Orlando'ya 2 kere yenin, Toronto hani korkunç haldeki Toronto'dan fark ye falan gibi çok umutsuz haldelerdi. Bu durumun özeti. Neler değişti diye kimi öne çıkaracaksın diye sorarsan Kobe White'ı öne çıkaracağım. Kobe White hani istatistiklerini çıkarmadım. Bir podcast'te sezon preview yapıyorsak istatistikle gelmeyi sevmiyorum. Ama yani çok etkili ve bir gerçekten bir starting ilk 5 oyuncusu gibi oynuyor. Yani Kobe White'ın bu zamana kadar NBA'de yaşadığı en büyük sıkıntı bir ilk 5 oyuncusu gibi oynamamasıydı. Çünkü sürekli niş bir iş yapıyor. Ne yapıyor? İşte köşeye koyuyorlar. İşte yani oyunun içinde ne yapacağını bilmeyen, asla kendine bir rol bulamayan Kobe White vardı. Son 11 maç, tabii ki 11 maç NBA sezonunda bir oyuncuyu değerlendirmek için gerçekten kısa bir süreç. Ama son 11 maçta Kobe White North Carolina'dayken bize ne hayal ettiriyorsa gerçekten onu oynuyor. Kobe White'ın draftta bu kadar yüksekten seçilmesinin sebebi 7. sıra yanlış hatırlamıyorsam. Sebebi şuydu. 6-3-6-4 fizikte. Gerçekten uzun bir oyuncu Kobe White. Ve çok seri bir şut şeyiyle, trigger'ıyla her yerden kendine şut yaratabilen bir oyuncuydu. Evet, hiçbir zaman elit bir atlet olmadı ama hep upsized bir oyuncu oldu ve birçok yerden şut yaratabiliyordu ve şut atmaktan çekinmiyordu. Ama karar vericilik konusunda hep eksileri vardı. Şimdi karar vericilik konusunda eksin olan bir kısa varsa ne yapman gerekir? Bir, ya kararları ona aldırmayacaksın. İki, ya da tüm takım olarak karar almayan bir sistemin içinde oynayacaksın. Yani ilk aksiyonu oynayacaksın. Geçiş oynayacaksın. Çabuk oynayacaksın. Ama Zach LaVine, DeMar DeRozan bunlar zaten yarı sahayı yürüyerek geçen adamlar. Perdeyi de Vucevic yapıyor. Vucevic koşsa zaten full hızla koşsa 19. saniyeye kadar rakibi sahaya ulaşmıyor. Yani yedekte bakıyorsun, hani yedekte şey olur. Hani hadi attım ne Minas Kuwait'e olur, tamam mı? Öyle çok iyi acayip oyuncu da istemiyorum. Yani Paul Reed olur. Hani Mişan liginde böyle vasat yedek pivotlarından biri olur. O olur, geçiş oynar, yine pick and roll'da sana bir avantajı. O da yok. Öyle olmayınca bu LaVine, DeMar, Vucevic üçünün de şey olduğu düzlemde Kobe White gerçekten hani hep eksileri çıktı öne. Hep eksileri çıktı. Bu Ergin Keleş'in şimdi nereden geldi Ergin Keleş konuya? Ergin Keleş'in Mehmet Demirkol'la yaptığı röportajda bir şeyden bahsediyor. Hani diyor, bir üst seviyeye geçen oyuncular için alt seviyedeyken ne iyi yaptığınızı gösteriyorsunuz. Ancak üst seviyeye çıktığınızda neyi iyi yapamadığınızı saklamaya çalışıyorsunuz. Bu sizi bitiriyor bir oyuncu olarak. Hani kitabından bir alıntı bu. Ergin Keleş'in. Kobe White da açıkçası onu yaşıyordu. Yani sürekli nasıl karar veremediğini saklamak için toptan kaçma, oyundan kaçma. Hani bir sanki hani Peyton Pritchard rolünde oynuyordu açıkçası. Hani şut gelsin atayım. İşte DeMar baba yönlendirir zaten ama hani Peyton Pritchard daha net bir şutör. Yani sen hem yani kendin olamazsın. Hem zaten kendin olamazsın, hem o rolün oyuncu değilsin. LaVine gidince ne oldu? Muhtemelen hani hem takım içinde de bir huzursuzluk kaynağı olduğu belli LaVine. Çünkü hani takım daha iyi mücadele etmeye başladı ilk önce. Bu önemli bir şey. Öte yandan Chicago geçiş oynamaya başladı ilk kez hücumda. Hani özellikle Philadelphia maçı 3. çeyrek. İzleyenler şey yapar, ben o maçı ayrıca izledim. Embiid'i sürekli ters ayakta yakalıyorlar mesela. Caruso'su, Kobe White'ı, DeMar DeRozan'ı geçişte Embiid'i yakalıyorlar. Yani şurada bir ay önceki Chicago takımı olsa geçişte bırak Embiid'i, geçişte beni yakalayamazlar savunmada hata yaptırmak için. Hani sen böyle geçişte oynadığın zaman hem birçok hücumcuna daha fazla şut yaratıyorsun. Mesela Patrick Williams $200 milyon isteyen adam. Bu Patrick Williams'a sen kenarda şut, köşe şutu beklediğince bundan çok mutlu olduğunu sanmıyorum. Bu NBA oyuncuları çok çalışan ve kendilerinin olduğundan daha yetenekli olduğuna inanan oyuncular genel anlamda. Hem ona yaradı, hem Kobe White artık karar vermek zorunda kalmıyor. Geçişi oynuyor. Hangi şut gelirse ilk aksiyonda onu oynuyor. İlk aksiyonda oynayamıyorsa DeMar'ı kurtarıcı olarak kullanıyor. Öte yandan bu takımın bench'i Tory Craig, Alex Caruso, işte yan rol oyuncusu olarak düşünebiliriz. Patrick Williams, Ayodosun mu? Javon Carter. Bunların hepsi zaten savunmada baskı yaratabilen ve bu baskıyla geçiş oynamayı da seven oyuncular. Bunların arasında geçiş oynamayı sevmeyen tek oyuncu yok. Hem bunlarla yakaladın o uyumu, hem Kobe White Zach LaVine'den kalan skor boşluğunu doldurdu. Öyle olunca Chicago kötü bir takım olmaktan, hani kötü bir iyi takım olmaktan, yetenekli takım olmaktan iyi bir daha az yetenekli takıma döndü. Normal sezonda sana maç kazandıran şey iyi takım olmak. Evet, şampiyonluk kazanamazsın, playoff'ta tur alamazsın, belki de play'ini yine kaybedersin bu takımla. Hı-hı. Yetenek eksik olduğu için. Ama normal sezonda bayağı maç kazanırsın. Bayağı maç kazanırsın. Mesela bak işte bu gece Cleveland'la oynayacak. Yarın gece, hı-hı, özür diliyorum. Yarın gece Cleveland'la oynayacak. O siz podcast dinlediğinizde bu gece olmuş olacak. Hani ben neden uyardım bunu. Yarın işte Cleveland'la oynayacak cumartesi gecesi Chicago. Ve mesela Chicago'nun bu maça favori çıkması önemli bir şey. Bir sonraki maçları Atlanta'yla, o maça da favori çıkacak Chicago. Sen zaten bu galibiyetleri üst üste toplayabildiğin zaman bir iyi takım oluyorsun, iki iyi oyun alışkanlıkların pekişiyor ve bunun sonunda o oyuncu gelişimiyle kendini başka bir konuma şey yapabiliyorsun. Yani NBA'de evet, yetenekleri üst üste toplamak çok önemli bir şey. Ancak galibiyet toplamaya başlamak için o yetenekleri bir piramit şeklinde üst üste hani götürmek lazım. Ve Zach LaVine işte bu Kaan Kural'ın meşhur anlatısı 19. basamak. Zach LaVine sana bir 17. basamak hissi veriyor ama sen 11-12'yi dolduramıyorsun. 10-11'i dolduramıyorsun. Yani 6 boş 3 tane 16. basamaktansa 6, hı-hı, tamamen dolu 14. basamağı tercih ederim ben. Ve Chicago Bulls'un son 10 maçtaki dönüşümü iyi bir 14. basamak takımı olmak gibi. Yani Zach LaVine'i iyi bir takasla takaslarsın. Panik olan bir takım bulursun. Kim bilmiyorum. Philadelphia'nın çıkacağını sanmıyorum. Sacramento'nun çıkacağını sanmıyorum. Konuşulan takımlar bunlar ama panikte bir takım bulursun. Belki de Detroit'i yakalarsın. Ver bakayım Jaden Ivey dersin. Hop bir tane daha bir şey yaparsın. Hani takımların girmesi gereken yollar bunlar. Takımların ben her zaman işte bu podcast'te şeye karşıyız yani. Yıldız biriktirelim. Sonra bakalım. Bunlar bir hale gelecek mi? Sonra yine yıldız takası yapalım. Sonra yine yıldız takası yapalım. İşte daha kötü yıldıza takaslayalım. Daha iyi. Yani Brooklyn Nets'in Kevin Durant'li projesi gibi. Ben o iş, yani NBA tarihinde de zaten çok yani çok über yıldızlar toplayamıyorsan, çok başarı elde eden bir sistem değil ki, onları yakaladığın zamanda da işte şampiyonluk garanti etmiyor sana. Ancak böyle bir takım olmak, her mesela işte yarın gece evde olursam Cleveland maçını izleyeceğim. Bana bir NBA sever olarak Chicago maçlarını izletme imkanı sunuyor. O yüzden bu Chicago'nun Zach LaVine'siz hali ve Zach LaVine'in yerine Kobe White'ın doldurduğu haliyle ben çok mutluyum. Koçu ne kadar sevdiğimi de bilirsin, Billy Donovan'ı. Florida günlerinden, bu podcast'in favori koçlarından biri ve bence Chicago
İlk
döneminde...
İlk defa adını tekte söyledim bu arada.
Evet abi. Ve koç derken katmaya çalışıyordum farkındaysan Billy Donovan demekten ama aklıma geldi.
Vallahi şey yani helal olsun. İşte Chicago öyle bir top oynuyor beyler şu anda.
Abi bak işte o kadar fazla izlemedim ki yani en son iki hafta önce izlememişim. Hani kafada net var şu an Billy Donovan'ın ismi. Ne diyecektim ama Billy Donovan zaten Chicago döneminde bence gerçekten çok iyi iş çıkarıyordu. Yani Lonzo Ball'un sakatlığı olmasa bence çok iyi bir yapı kuracaktı. Ama onu challenger bir takımda görmek, herhangi bir spot için yarışan bir takımda görmek. Yani hocam play-in maçında Quinn Snyder, Billy Donovan satranç oynasa hoşumuza gitmez mi?
Güzel. Gider. Güzel olur.
O yüzden böyle koçların ligde rekabetçi olmaya ihtiyacı var. Chicago'nun son 11 maçı beni çok mutlu ettiği için Chicago'yu listeye ben aldım. Ve böyle de anlatıyorum Chicago konusundaki şeylerimi. Ayrıca şunu da demem lazım. Yani NBA'de hala normal sezonda tempoyu yukarı çekmeye çalışmayan, geçiş oynamaya çalışmayan takımlar geleceğiz. Onlara da geleceğiz hani ne yapmaya çalışıyorları.
Nereye varmak istediklerini.
Nereye varmaya çalışıyorsunuz yani.
Valla Bulls konusunda direkt %100 katılıyorum. Bir de hani LaVine'den arta kalan topları sen işte hani Kobe White'a, işte Patrick Williams'a falan da verdiğin için bu adamlardan savunmada da ekstra odaklanma ve aslında katkı alıyorsun. Mesela Kobe White iyi bir savunmacı mı? Değil. Artı yazan bir savunmacı değil. Ama mesela her pozisyonda doğru yerde olmaya çok gayret ediyor. Yani mesela işte Lakers maçında bir pozisyon var geçişte. O topun Cam Reddish'e vereceğini görüyor. Ve oraya doğru adım atıyor. Ve bu Cam Reddish'in topu tutamamasına yol açıyor. Ve top kaybediyor Lakers. Yani kolay bir turnike bulacakken geçişte bunu engellemiş oluyorsun. İşte bir pozisyonda hani LeBron mesela üçünün üzerinden basket faul çıkarttı ama üç kişi mesela o topu savunmaya çalışıyor. Yani olabildiğince rakibin hücumunu her pozisyonda zorlaştırmaya çalışıyorlar. Yeterli değil. Yani yetmeyecek yani. Javon Carter işte çok iyi basket ama çok kısa. İşte Caruso çok değerli bir savunmacı ama belli fiziksel dezavantajları var. Kobe White'ın durumu ortada. Efendim?
Özür dilerim. Kısa bir savunmacı nihayetinde.
Aynen yani. Dolayısıyla bu oyuncuların her zaman bir şeyi olacak ama her pozisyonda doğru yerde olmaya çalışmak, o savunma rotasyonunu yapmaya çalışmak. Mesela DeMar DeRozan abi, ya DeMar benim Chicago döneminde izlediğim en iyi savunma performansını sergiliyor son dönemde. Birebir savunmadan bahsetmiyorum ama takım savunmasına işte doğru yerde yardım getirmeye çalışıyor. İşte eller kollar aktif yani normalde şu takımda yatar var savunmada.
Top çalmaya çalışıyor adam. Bu bile iyidir yani.
Tabii ki. Yani bir şey katmaya çalışıyor. Bu yapıya ekstra bir hani o tuğla o da eklemeye çalışıyor. Hücumda mesela DeMar DeRozan şey değil abi. Hani DeMar en iyi döneminden kesinlikle uzakta. Ama hani işte gidemiyor. Hani o yavaşladığını çok net görüyorsun yavaşladığını. O adımın yavaşladığını. Ha bir şekilde hani iyi orta mesafe atmaya başladığı için tekrardan çizgiye gidebilme yeteneği sayesinde de hani Kobe White'ın da bu yükselen performansla birlikte hani ucunda bir şeyler işliyor. Ki işte onu diyecektim hani Lavin'in olmadığı bir ortamda bu topu daha fazla topu elinde isteyen oyunculara vermeye başlıyorsun. Ya bu adamlar da o özgüvenle oynadığı zaman savunmada da sana çok ciddi ekstra katkılar veriyor. İşte Vucevic daha odaklı işte savunmada çünkü ucunda daha fazla onun kısa devrilmesini kullanıyorsun. Post up'ına gidiyorsun vesaire. Dolayısıyla hani Chicago'nun elinde çok kaliteli bir yapı yok. Yani bir oyuncu havuzu yok. Ama elindeki kadrodan ve aslında kendilerini koça emanet eden bir yapı olduğunda o malzemeden çok iyi bir şey çıkartan bir koçları var. Ve Bildanım'ın da hakikaten ortaya yine düzen çıkarmışa benziyor. Doğru sahaya çok doğru yerleşiyorlar. İşte roller yine çok belli. Ve hani Kobe White'ın da ya son 11 maçı izlerken şey geldi aklıma. Bu Lillard'ın ilk sakatlandığı dönemde Efrenis Aymus'a Yusuf Nurk için bir periyodu vardı. Hatırlarsın.
Hatırlamaz mıyım? Yani benim beyinde öyle şeyler var ki artık hakikaten Damian Lillard ilk sakatlandığındaki Efrenis Simmons'ı da hatırlamadan uyuyamıyorum geceleri.
Yani tamamen o geldi aklıma. İnanılmaz bir pull-up şut sokma becerisi. Sağlam perdeci, işte iyi pasör, uzun. Beraber çok yani Simmons'ın şeyi direkt aklıma geldi. Hani bu Kobe White'ın performansından sonra. O yüzden hani Chicago izlemek tekrardan bir keyif olmaya başladı. Ben hani söylediklerine %100 katılıyorum. Gayet güzel özetledin. O yüzden hani Chicago'nun bakalım yakında düşebilirler. Hani kadrolar çok yani çok yetenek toplamı hani tavanı zirvede bir takım değil. Ama en azından şu 11 maçlarda hani kesinlikle konuşulmayı ve övgü dolu sözler sarf edilmeyi hak ettiler. Onu da söylemek lazım. Ve Lavin takasında da elleri güçlendi muhtemelen. Yani zaman kazandılar bence.
Evet zaman kazandılar. Öte yandan yani nasıl diyeyim? Ya birçok yere gidebilirsin artık. Birçok başka parçaya gidebilirsin. Hani elin şu an mesela bir skorer ya da yıldız yarısı bir oyuncu mesela şey haberi çıktı işte Arturas Karnišovas. Daha iyi oyuncu istiyormuştu Lavin yerine. Garland'a teklif yapmışlar falan gibi. Hani yapma hocam artık onu. Yani onu yapma yani artık. Artık Papuçuloğlu'yu bırak. Bu takımın üzerine biraz. Hani bu yapının üzerine biraz. Yani biraz Arturas Karnišovas'ta maalesef kusura bakmasınlar Erden Timurluk var. Yani buldu Okan Buruk'u. Yıldız atayım bir şey yapsın. Yıldız atayım bir şey yapsın. Yani o kadar fazla çorba var ki kadroda. Yani ya Chicago Bulls'un da bench uzunu Andre Drummond olmayı versin ya. Yani anlatabiliyor muyum? Hani çorba yapmak için tamam çorba birçok şeyi bir çorbanın içine katabilirsin. Hı-hı. Çorbanın yemek yapısı gereği onu kaldırır. Ama yani bir yanda soğan var öte yandan bal kabağı var. Onun yanına işte lahana giriyor içeri falan. Hani birçok şeyi çorba ediyor. Bırak şu biraz daha Billy Donovan'ın istediği türden geçiş oynayabilecek. Kanattan kat yapabilecek, savunmada değişebilecek. Ya mesela Jeremy Grant varken o elinde Billy Donovan hocanın neler çıkarmıştı ondan değil mi? Yani
tabii.
Öyle bir oyuncuya git mesela. Adama Vucevic veriyorsun ya. Adama Vucevic veriyorsun yani. Hani o yüzden Erden Timurluk işlerini bırakması lazım hızlıca.
Karnišovas hocada etiket merakı var diyorsun yani.
Var. Bir de işte hocaya sırtını dayayıp hocam bana nasıl olsa çözer diye. Sonra Billy Donovan'ın saçlar beyazlıyor. Okan Hoca şeyden depresyondan her basın toplantısı şaka yapıyor. Hani gülerek deyip devam edeyim.
Geçelim mi?
Geçelim.
Cleveland Cavaliers. Geçen sezonun üzerine aslında çok net bir teşhis koyup kanatlara şut atabilen oyuncular eklemeye çalıştılar. İşte Dean Wade, George Niang ve özellikle Max Schultz hamleleriyle birlikte. Bu sezon acaba bir faktör olabilirler mi diye düşünürken tabii ki işin sağlık boyutunda da çok eksi yazdıklarını söylemek lazım. Çok fazla oyuncular sakatlandı işte top 4 oyuncudan, ilk 5 oyuncu, ilk 5 başlayan oyuncularından. Şu anda da bir play-in potasındalar. Hani 16 galibiyet, 13 mağlubiyet. 7. sırada şu anda doğuda. Tabii ki çok fazla göremedik bu ilk 5'in kaldığı yapıyı ama yani herkesin sağlıklı olduğu senaryoda J.B. Bickerstaff'ın yönettiği bir takım sana doğu playofflarında heyecan veriyor mu abi?
Yani sakatlık yaşadılar evet. Yani top 6 oyuncuları, top 5 oyuncuları diyelim. Hani Caris LeVert o seviyede saymayalım. İlk 5 oyuncularının en az maç kaçırdığı 5 maç kaçırmış. 29 maçta iyi bir şey bu. Hem bir de Max Truss tüm maçları oynamış ama diğer 4 oyuncu en az 5 maç kaçırmış. Mobley işte uzun süre sakatlığa girecek. İşte Garland dönmeyecek bir süre. Donovan Mitchell maçlar kaçırdı. Evet, sakatlık şu an 30 maçlık bir skalada Cleveland için bir bahane ama oynanan basketbol bahane mi? Bence tartışmamız gereken şey bu. Yani evet, NBA'in nasıl hızlı hücumlar, çabuk hücumlar, hızlı da dememek lazım. Çabuk hücumlar, çabuk karar vermeler, işte çabuk aksiyonlar ligi olduğunu biliyoruz artık, hepimiz biliyoruz. Yani bu az önce de konuştuk. Ama bu da şu demek değil. Perde alayım, sağıma vurayım, bakalım ne gelecek değil. Yani Cleveland'ın iki gardı, işte Darius Garland ve Donovan Mitchell, ligin en kaliteli, en tehlikeli iki handler kombosundan biri. Yani ligde şu kadar büyük tehdit yaratan, yan yana oynayan iki kısa var mıdır? Ayrıca bir düşünmek lazım yani. İkisi de topu yere vurabiliyor, ikisi de sağa sola vurabiliyor, ikisi de potaya gidebiliyor. Garland'ın inanılmaz bir floater oyunu var. Donovan Mitchell Potter etrafında ligin en craftivit bitirişlerinden biri. İkisinde pull-up tehdidi var. İkisi de iyi asistçiler. Hani pas, hani asist yapmayı sevmiyorlar ama iyi asistçiler. Bunların yanında bir tane çok iyi bir pick and roll uzunu var. Hava atarsın havaya, kule gibi bitirir. Ama abi bu şey demek değil. Bir hücum Garland pick and roll oynasın. Sayı atarsa bir sonraki hücumda oynasın. Sayı atarsa bir sonraki hücumda oynasın. Sayı atarsa yorulana kadar oynasın. İlk şuttan sonra Mitchell oynasın. Ve buna attığın çeşitliğine, hani mesela diyelim ki sıra sıra oynatıyorsun. Tamam, buna bak, bunda hiçbir şeyim yok. Dersin ki Garland'da, Mitchell'da ligin en iyi 15 oyuncusundan ikisi. Hani senin tezin budur. Ben bu oyuncuları parlatmak için birbirlerinin ayağına bastırmayacağım. Yani yıllarca Terry Stotts, CJ McCollum'la Damian Lillard'ı böyle oynattı. Yani buna hiç kimse de itiraz etmiyor. Ama ne vardı o takımlarda, o Portland takımlarında? Efendim söyleyeyim, bir Evan Turner vardı. Bir yapı yapardı etrafına. Bir şey, işte bir Ale Damino vardı. Çeşit katardı. İşte posta oynardı, şut atardı. İşte bir Seth Curry vardı. Hani spotunu oynardı. Hani yanlardan çok fazla lezzet veren oyuncu vardı takıma. İşte Yusuf Nurkiç en iyi pasörlerinden biriydi zamanında ligin uzun olarak. İşte atlet bir oyuncu olarak Mace Leonard fark yaratırdı şutuyla falan. Buna ya attığı tek çeşni J.B. Bickerstaff'ın Max Strass 20 tane perde dolaşsın ve topu potaya küfretsin şutları. Yani tamam, 5. oyuncunun şut atması çok önemliydi de hani 5. oyuncuyu sadece şut atması için kullandığın zaman takım çok tek düzelişiyor. Yani gerçekten İbrahim Kutluay'ın meşhur Bobby Brown 50 atsın maçına dönüyor Cleveland'ın her maçı. Ve bu bir kere hani zaten böyle maç kazanmak zor. Çünkü şeye bakıyorsun. Garland'la Mitchell aynı anda alev alacak mıya bakıyorsun. Hani ikisinden biri sussa bile şeysin, iyi takımlara karşı kazanma imkanın yok. İkisinin de çok iyi oynaması lazım. Ya öte yandan abi o kadar şey ki bu, basit ki. Bu takımla bir yapı da inşa edemez. Hani oyunun herhangi bir tat kazanmayacağı için hani ne post-up oynuyor bu takım. Ne kanattan oyun yönlendiriyor. Ne kısa kısa pikenrolu oynuyor. Ne uzun uzun pikenrolu oynuyor. Ne kat oyunu var. Sadece maçta biraz Josh Niang boş şut bulursa. Hani Isaac Okoro bile sahadayken boş şut atmaya çalışıyor. Olacak şey değil açıkçası. Yani işte mesela Tristan Thompson'ın hücum reboundları vallahi etkili oluyor bu takımda. Şey olduğu için. Bir farklılık olduğu için. Hani rakibe alışık olmadığı bir şey gösterdiği için. Hani
rakibi şaşırtmak istiyorum.
Aynen. Rakibi şaşırtmak. Düşünüyorum, planlıyorum. Belki de rakibi şaşırtmak istiyorum. Peşindeyim, bulacağım. Yani gerçekten bu kadar tembel coaching Cleveland'ın geleceğine yaptığı yatırıma da ayıp. Yani Cleveland Mitchell'ı almak için o kadar pik çıktı.
Hı hı.
Garland, Mobley, Allen bunların hepsi genç oyuncular. Şimdi Donovan Mitchell'ın 1,5 senesi, 2,5 senesi mi var? Öyle olması lazım.
Seneye
Jason
son
Tatum'la
galiba.
Seneye son mu? Seneye son evet. Jason Tatum'la aynı sınıf. Yok. Evet. Şey var. Artı biri var. Oyuncu opsiyonu son olacak önümüzdeki sene.
Aha.
Şimdi ya bu takımdan bu sene pek yol olur gibi durmuyor. Cleveland'da yaşamak Amerika'daki her gencin hayali de değil. Özellikle bir 100 milyonerse bu insan. 27 yaşında bir 100 milyonerse. Donovan Mitchell'ı nasıl tutacaksın? Tarsus Garland'ı nasıl tutacaksın? Artık Cleveland için yani takımı yaparken bu takım contender'a çok yakın bir şey olacak ve Donovan Mitchell'ı bu sayede tutacağım olduğu için senin takımının bahsi. İlk umutsuzlukta gözler hemen Mitchell'a dönüyor. Ve bu adam şey de değil öyle küçük şehrin büyük adamı falan da değil. Bu adam Yorklu. Kariyerin ilk 5 senesini Utah'ta geçirdi. Allah'ın köyü. Geri kalan tarafını da Cleveland'da geçiriyor şu an. Ben kalmak konusunda çok şey olacağını sanmıyorum. Evet. Bundan 2-3 hafta önce konuştuğumuzda ya kardeşim Donovan Mitchell 1,5 sene oynasın sonra konuşalım takas işini diyorduk. Ya ama şimdi baktığın zaman Cleveland için gerçekten bu saat çalışıyor artık. Çünkü şu takımın şu yapısı hepsi sağlıklı olsun. En fazla çok sert bir savunma takımı olur potadaki ikili nedeniyle. Yine hücumda çok az fikir var sahada. Yani geçen Sam Merrill diye bir adam çıktı. Sağ olsun ben de fantezide aldım. Bana 27 sayı kazandırdı 8-3'lükle. Allah razı olsun Sam Merrill'den. Ama abi mesela o da ne yapıyor? O da üçlük atıyor. Koşup. İşte Craig Porter diye bir genç var. Evet crafty bir çocuk. O da ne yapıyor? Perdeden geçtikten sonra hemen şuta gidiyor. Aksiyonu bitirmeye oynuyor. Hani oyunun hücumun böyle tutkalını yapacak şeyini yapacak. Yani mesela Donovan Mitchell başka bir Donovan Mitchell takımı. Yani Donovan Mitchell takımın şeyiydi. Ateşiydi. Takımı sürükleyicisi dinamosuydu. Ama yanında bir Rick Rubio'su vardı. Bir Joe Ingles'i vardı.
Evet.
Hani Boris alırlar Diaw. Tık tık pas yapar. Boris Diaw bir sene oynadı ama hani yine Boris Diaw vardı. Hani bu takımda o işi yapacak hiçbir oyuncu yok ve senin uzunlarının en büyük eksiği bu. Geçen sene New York serisinde Thibodeau kafana vurdu. Tamam evet ben yaptığı iki hamleyi beğendim. İkisi de takıma artık değer katıyorlar Max Strauss'la George Niang. Ama yani yine o noktaya gelmek istemiyorum. Ama şu takımda bir Kyle Anderson olsa, şu takımda bir Gordon Hayward olsa. Yani
yeter
hocam,
diyoruz yeter.
Artık yeter diyoruz yeter.
Allah'ım tövbe estağfurullah ya.
Bu gecenin bir sabahı yok mu? Allah seni güldür. Ama ya en azından Nicolas Batum falan gibi böyle basketbol oyununda neyi ne yapacağını falan bilen bir insan lazım abi. Şimdi bakıyorsun işte mesela Celtics'te Al Horford, işte Philadelphia'ya Batum ne kadar artı değer kattı. İnsanlar mesela gözden kaçırıyorlar. Bir daha Philadelphia konuştuğumuzda Nicolas Batum'un altında uzun uzun çizeceğim. İşte mesela Clippers'a geleceğiz birazdan. Daniel Tyson o takıma kattığı şey neden? Çünkü Daniel Tyson takımı savunmada farklı yönlerde bir şey yapmaya imkan sağladı. Hani sen o tonu katan oyunculardan eksik kaldığın zaman sıkıntı yaşıyorsun. Belki de hani şimdi Mavericks konuşacağız birazdan oradan aklıma geldi. Hani Mavericks'te de çok iyi bir sezon geçirmiyor Grant Williams. Ama belki de Grant Williams bu takımda iyi olurdu. Max Strauss Dallas'ta iyi olurdu. Hani düşündüğünde. Yani bu takımı acilen bu ikisinin yanında karar verebilen bu ikisini topsuz kullan. Ya bir de şunu düşünsene abi. Top üçüncü bir adamın elinde kanatlarda Garland'la Mitchell handoff'a gelmeyi bekliyorlar falan. O nasıl bir çekim gücü yaratır?
Hani, abi kullanmıyor ki ama. Kullanmadığın zaman böyle oyuncu olması bir anlamı yok.
Hocam Schneider'i de alacaksın. Gerekirse oynatacak hocayı da alacaksın.
Yani ben mesela abi şey hani o kadar değil ama Strus mesela da çok faydalı bir oyuncu. Yani bence insanların düşündüğünden daha iyi pasör, daha iyi savunmacı. Topu da az biraz yere vurabiliyor.
İyi de bir ribaundçu, kalın bir ribaundçu.
Evet. Yani Ama işte koçu onu hani Melih Mahmutoğlu gibi kullanıyorsa bu Struss'un hatası değil.
Tamam ama ben madem öyleyse hoca gerçekten Cleveland'da üniversite okutacak bir hoca lazım diyelim. Sürekli üniversite alıntısı yapıyorum. hani belki de üniversite oynatacak, üniversite okutacak hoca lazım Cleveland'da. Yani şu an bu takımın tembelliği, coaching tembelliği benim canımı çok sıkıyor. Ve hani gerçekten Terry Stotts boşta yani. Vallahi Terry Stotts boşta. Hiç değilse Lillard, CJ McCollum'u 10 sene oynatmış adam. Kaç kere konferans finali yaptılar? Kaç kere? Bir kere mi yaptılar? Kaç kere dedim çok bir kere çok büyük özgüvenle kaç kere dedim ama kaç kere tur atladılar yani üstünü elemek beleş iş değildi. OKC'yi elemek yani Terry Stotts kazanan koçlarından biri. Yani Terry Stotts orada. Vallahi getirin tutun kolundan getirin yani şu kadar şu yapıyı sırf koç tembelliğine ve takımın üşengeçliğine kaybedeceğinize şu yapıyı bir tane koç getirin ve başka bir şey deneyin. Çünkü yine o zaman Chicago'ya gelecek. İşte ne olacak? Bu yaz Mitchell'ı tutmak için işte Jared Allen'ı bir şey değiştirmeye çalışacaksın. İşte bir tane pick toplayalım yine işte bir kanattan biri boşa çıkarsa onu alalım. Hani onu yapacağına yapıyı doğru kurmaya çalış. Ben Cleveland'ın yeteneğine göre, ligde belki yeteneğine göre en ayak kırıklığı olan takım olduğunu düşünüyorum. Bu takımın bu yeteneği 14-15 hak etmiyor.
Ya katılıyorum. Peki şey soracağım. Allen Mobley ikilisinin dinamiğini nasıl buluyorsun hücumda?
Abi Mobley maalesef artık Mobley için maalesef diyeceğiz gibi duruyor bana. Yani Anthony Davis falan düşünüyorduk, hayal ediyorduk Mobley için. Hücumda hiç o kadar bir yere evrilmedi Mobley'nin durumu.
Peki 4 yerine düzenli 5 oynasa bir fark yaratır mı?
İnce abi çok ince.
Yani
o kadar inceysen, ya Gobert gibi çok büyük fizin olacak ya da çok farklı hücum işleri yapabiliyor olacaksın. Çok çeşitli olacaksın hücumda.
Hı hı.
Çünkü zaten
ribandını devirmek yetmez diyorsun.
Aynen. Çünkü zaten hücum ribandını veriyorsun. Hayır evet, bir de Mobley kısa devrildi diyelim. Orta mesafede plop'u kaldırabiliyor mu tak diye?
Yok yapamadığı için zaten Knicks serisinde boca oldu ya.
Yapamadığı için zaten sen kısa devrilme diyorsun ona. Birebir hücum demiyorsun. Yani yapabiliyorsun şu tarzı zaten yani.
Sen kısa devrin.
Ya bakalım Allah kerim sonra.
Tabii. Ama ben şey konusunda katılıyorum. Yani tembel koçun konusunda çok net katılıyorum. Ya bu takım bu takımından çok daha fazlasını rahatlıkla oynayabilir. Yani sen iyi bir savunma, sen kimliğini savunmana şekillendiriyor olabilirsin. Ama bu senin otomatikmen tamamen oyunu yarı sahaya indirip hiç pas yapmayıp olabildiğince az top kaybetme üzerine bir hücum planı şekillendirmen anlamına gelmiyor. Ya bu takım daha fazla savunmanın güç alabilir. Tembel koşacak, kulvar koşacak oyuncuları da var. İyi geçiş yönlendiricisi de var. Yani ortaya çok daha sağlıklı bir şey çıkar.
En azından onu oynat. En azından geçişte bir handoff oynasınlar, kulvar koşsunlar. Donovan Mitchell az geçiş oyuncusu mu hocam?
Ya tabii canım.
Donovan Mitchell merkeze geçtiğini durduramazsın yani. Öyle.
Aynen öyle. Var mı Cavaliers'e eklemek istediğim şey?
Vallahi yok. Yine bu arada hani şey değiller. Hani korkunç halde değiller. Yine bir yerde toplama imkanları var. Böyle bir sağlıklı bir streç yakalarlarsa. Aha. Ama hayal kırıklığı yani. Koç hayal kırıklığı. Ha bu arada hani şey de diyebilir. Bir JPP Kristoff karşıma oturup. Kardeşim Ricky Rubio oynayacaktı. Senin dediğin rolde. Adam depresyona girdi ne yapayım diyebilir. Ama ben de derim ki yani Ricky Rubio'ya mı kaldın 2024'te bu takımı götürsün diye. Hani farklı bir şeyler yapması lazım bu takımın. Ya belki
bir de bence bu iş bu kadar basit değil ya bu arada. Hani ya yani Rubio oynayacaktı. Abi yani sadece Rubio mu oynayacak bu rolü?
Yani ya belki de Ty Jerome'u daha fazla kullan. Yani bir şey dene. Herkes pick and roll'da köşe şutunu kim atacak ya da pull up mı oynayacağız orta mesafeden ona bakıyor. Başka hiçbir şey yok. Yani, fikir olarak.
Yani o yüzden katılıyorum. Bence çok ya bu kadar kötü olmaması lazımdı en azından. İşin hücum sahasında bu kadar tembel olmaması lazımdı. Bakalım herkesin sağlıklı olduğu dönemde biraz daha izlemek lazım. Deyip en azından böyle bitirebiliriz Cavaliers kısmını. İstiyorsan buradan Batı'ya geçelim abi.
Batı'ya geçelim abi. Hangi tarafına? Texas'a mı Kaliforniya'ya mı? Kaliforniya'ya
geçelim. Abi Clippers Harden takasından sonra bayağı düşük. Ve çok ağır eleştiriler de tabii ki haliyle geliyordu. Ama hem fixture'ın biraz kolaylaşması, hem Harden'ın üzerindeki pası atması, hem belki Westbrook'un bench'e geçmesinin yerine, onun yerine Terence Mann'in gelmesiyle birlikte ve takımın düzenli şekilde sağlıklı kalmasıyla birlikte de Clippers'ın bir düzen yakaladığını, bir seri yakaladığını gördük. Sen bana şey demiştin, yani o an tam hatırlamıyorum kaç maçta kazanıyordu ama hani 8 maçta 6 galibiyet değil de işte bir 20 maçta 16 galibiyeti görelim, ondan sonra konuşuruz demiştin Clippers'ı.
Bir önceki podcast'ı söylemiş olmam lazım.
O, evet olabilir. O trendde devam ediyorlar şu anda. Son OKC maçını hani back to back'in ikinci ayağıydı, kaybettiler dün gece. Ama Clippers şu anda bayağı façayı toplamışa benziyor. Hani 17-11'e geldiler son. Bizim maça kadar 9'u galibiyet üstü almışlardı. Clippers sence batıdan çıkmaya yönelik bir tehdit mi? Önce onu sorayım, sonra da işin teknik boyutuna daha iyi bir soru sorayım.
Clippers sence net ratingde ligin kaçıncısıdır şu an genel?
6.
5 cevap. Ve şimdi doğu batı contenderlarımız kimler? 3 contender say bana batıdan.
Minnesota, Denver yani.
Evet. Yani bir de Minnesota sayıyorsun. Hani Rudy Gobert'in kariyeri basitçe James Harden'ı playoff'tan elenmekten ibaret. Tabii ki o James Harden değil ve tabii ki Gobert tamamını sırtında taşıdığı bir savunmada oynamıyor. Doğru. Ama Clippers böyle çeşitlilikler yapabilirse ve bu kadar istikrarlı şekilde aynı beşlerle oynayabilirse sezon sonuna kadar buradan 50 maçın en azından 40'ı ya da 35'i, yani belli bir sayıda bence evet tehdit olmaya çok yakın şu an. Biz bir önce Clippers bahsi açıldığında bir kere daha konuşmuştuk galiba. Harden takısını hemen sonra konuştuk o seride. O 5 maçlık mağlubiyet serisinde konuştuk Clippers'ı. Ve orada ben şey demiştim ya, Clippers'ın sıkıntısı 2024 senesinde 2024 Paul George bu takımın en iyi oyuncusu şu an. Hani ve Paul George'un götürdüğü takımda evet ya yani bu seviyelerde olur. Ama şimdi bu son 10 maçlık seriye bakıyorsun, Harden çok iyi halde. Kawhi çok iyi halde. Ve bunları bir arada oynayabilmesini sağlayan bir savunma çeşitliliği de var. Ve açıkçası işte Ivica Zubac şimdi kariyerinin uzun zamanını Clippers'ta 5. oyuncu olarak geçirdiği için daha böyle tamamlayıcı, reboundçı oyuncu olarak gözüküyor ama Ivica Zubac hücum oyuncusudur nihayetinde. Yani bu Hırvat alt yaş milli takımlarından izlediğimiz biri hep hücum asetiydi. Hatta Hırvat alt yaş milli takımlarında Zubac çok yetenekli gözükürdü. Zizic onun yeteneksiz savunmacı partneri gibi. Hı hı. Hırvat alt yaş milli takımlarında. Hani NBA'de bu tabii ki başka bir oyuncuya da evrildi yıllardan biri ama oyun instinkti hep hücumdur Zubac'ın. Öte yandan Russell Westbrook zaten ligin eski MVP'si. Bu ikisini Daniel Tice Brose Bamberg'de de bir rol oyuncusuydu. Nikola Melli'nin yanında. İşte mesela o Brose Bamberg takımlarını say. Hep böyle arkada kalan isimdi işte. Kazor, Vanamaker, Quincy Miller, Darius Miller mi? Darius Miller. Quincy Miller Kızılyıldız'da oynayandı. Darius Miller, Nikola Melli. Orada arada Daniel Tice da bu takımın pivotu derdin. Hani hep bir şey oynayan, birçok savunma coverage'ini oynayabilen, takımın en iyi, ligin en iyi savunma takımlarından biri olan zamanının. Boston Celtics takımının pivotluğunu yapmış. Ve bench'inde pivot da yoktu adamın. Enes Kanter geliyordu yerine. Bir oyuncu birçok coverage oynayabilir. Yani çok çok poster yese de fena olmayan bir pota koruyucudur. Terence Mann fantezide çok üzülüyor. Ama ne olursa olsun perdede ölmeyen bir adam. Şimdi sen zaten 30 küsur yaşına gelmiş James Harden'dan perdede ölmeyi bir ölçüde isteyebilirsin. Sana sürekli perdede ölmeyecek, sürekli mücadele edecek, sürekli savunmada önde kalacak bir adam lazım. Bunu sağlayacak oyuncular sana. Eğer sen pick and roll'u Daniel Tice, Terence Mann'le savunuyorsan ikinci tarafta zaten Harden mı var, Kawhi mı var, Kawhi savunma yapıyor mu, yapmıyor mu? İkincil tehdidin olayı oluyor. Sen birincil tehdidi iyi savunduğun zaman zaten rakibi düzeninden çıkarıyorsun. Clippers'ın bu son 10 maçlık seride yapmayı başardığı şeylerden biri buydu. Yani Tice ve Terence Mann'in aynı anda 5'e girmesi. Oradan gelen enerji, enerji de demek istemiyorum. Tırnak içinde geçiş imkanı. İşte her hücum sayı yememek, her hücum rebound olabilmek için çok fazla mücadele etmek gerekmemek. Diğer tarafta hem enerjini saklayabilmene, yani daha rahat geçiş alabilmene, ilk aksiyona daha hızlı girebilmene ve o ilk aksiyona hızlı girmek süreyi daha iyi kullandığın için tüm oyuncuların topa değmesi ve tüm oyuncuların hücumda mutlu olmasına yol açıyor. Yani şimdi bir video vardı Clippers'ın geçen maçlarda oynadığı bir hücum. Kavaya değiyor top, Harden, Paul George, işte biri kafa fake atıyor, içeri giriyor, dışarı çıkarıyor. Ama buradan 20 maç geriye dön. Harden Zubac'dan perde alıyor, geçiyor. Hiçbir avantaj yaratılmıyor çünkü Zubac çok ağır devriliyor. Çünkü Zubac post-up oyuncusu. Kendi topu almayı seven ve bitirmeyi seven bir oyuncu. İşte o öyle olunca hiçbir şey yaratılmıyor. Ama Daniel Tice, Terisman iyi de perdecidir bu arada. En azından sert koyar perdeyi ve mücadele eder. Yani hareketli perdeyi yapmaktan da kaçınmaz avantaj yaratmak için. Sen onunla hemen perde aksiyonunu aldığın zaman Kavay'ı da buluyorsun. Kavay oynuyor o perdeyi. Reboundu Kavay alıyor, bazen o geçiyor. Yani sen savunmada her hücuma kendi çizginden topu yere atarak başlamadığında birçok şey açılıyor diğer yarı sahada. Yani o yüzden tabii ki Harden, Kavay'ın çok yükselen performansları var. Ancak Clippers'ın bu dönüşümünün mimarları olarak Daniel Tice'la Terrence Mann'in sakatlıktan dönmesinin ve ikisinin de savunma konusunda takıma kattığı artı değerin altın çizilmesi gerekiyor. Çünkü onlar yerine oynayan oyuncular Norman Powell, işte Ivica Zubac, Russell Westbrook, işte gitmeseydi Marcus Morris'ler, Nikola Batum'lar falan. Bunlar hep hücumdaki farklarıyla kendi NBA'de var etmiş olan oyuncular. Yani şu an Norman Powell'ı pazara koy. Kim ister? Bench'inden skor getiremeyen takımlar ister. İşte Ivica Zubac'ı pazara koy, kim ister? Ya tabii potanın altında da şöyle bir 7'lik, 7-0'lık bir adam olsun, aldığı topu potada içeri atsın diyen takımlar ister. O yüzden böyle takıma hammal gerekiyordu ve Clippers Kawhi'li, Paul George'lu o malum takastan beri hiç rol oyuncusu olarak tenismen hariç hammal almamıştı. Bu 50 sene ardarda two-way'de oynattıkları oyuncu var, Amir Kofi. Mesela Amir Kofi neden bu takımda sürekli kendine yer buluyor? Çünkü o takımı hammallığını yapan oyuncular. İşte Terrence Mann dünyanın en yetenekli oyuncusu mu? Hayır, ama o hammallığı yapıyor. Ve pivotta da onu buldular. Daniel Tice bu ligin iyi hammallarından. Onu da bulunca gerçekten takım bir vücuda gelmeye başladı. Hep bir fikirdi Clippers. Hep bir ruhtu. Şimdi vücuda gelmeye başlıyor. O toprakla kaynaşıyor biraz. Tabii ki bu formda gitmelerini beklemiyorum. Ama mesela yarın saat 11.30'da tabii ki siz bunu yayınlayacaksınız. O yüzden bu gece saat 11.30'da oynanacak olan Celtics maçı bence bu Clippers'ın nasıl cevap vereceği bazı sorulara ve mental olarak nerede olduklarını gösteren iyi bir hedef maçı olacak. İyi bir mesaj olacak. Şeyleri de biraz daha değişiyor. İşte Charlotte Memphis maçları var. Evlerinden bir homestand'e giriyorlar. İşte Pelicron süreçte takı. Mesela bu seriyi şu an 9 birler son olmak. Evet, o zaman Clippers bu ligin Batı'nın net contender diyebiliriz. Çünkü Batı'da şu an ben bir işte yerinden hareket ettirilemez bir obje görmüyorum. Nikola Jokic'in varlığı hariç.
Çok katılıyorum. Yani Denver sonrası bence hala şey, hani bir soru işareti. Aslında kim kimi yiterse ye kalıyor Batı'da ama ya Clippers konusunda da şey ekleyeceğim. Hani özellikle Harden geldikten sonra çok yavaş oynuyorlardı. Ve hani sahada işte senin bahsettiğin hani Terrence Mann dokunuşundan önce işte Westbrook da sahada olunca bu sefer abi topu elindeysen 4 tane oyuncuyla oynuyorsun. Ve Westbrook üzerinden işte rakiple çok kolay yardım getirebiliyordu ve seni dolayısıyla hücumda 5 adet oynatabiliyordu. Harden çok koşmayı istemiyor. Westbrook koşmayı istiyor. Bu da ters bir şey oluşuyor. Hani iki oyuncunun şeyi birbirine yetmiyor, olmuyor yani. Oyun tarzı çakışıyordu. Bu Westbrook bench alınca Harden basketbol oynamaya başladın ve Harden ritme de girince kendi fiziksel alanını bulmaya başlayınca da bu sefer Kawhi ve Paul George'un mesela üzerindeki karar verme yükünü tamamen alıyorsun. Yani bu adamları en iyi yaptıkları şeye doğru itiyorsun. Bu oyuncuları Harden'la oynamaya alışmaya başlayınca da bu sefer işte verimlilikleri de artmaya başladı. Hani Kawhi sadece bunda değil tabii, yani bundan bağımsız olarak da fiziksel anlamda daha iyi duruma geldi belli ki. Hani bacaklarından daha iyi güç alıyor. Orta mesafeleri daha iyi sokmaya başladı. Ama hani işte Harden'ın o kendini bulması ve hücumu bir oyun kurucu olarak yönlendirmeye başlamasıyla birlikte aslında hücumunda bir şey olmaya başladı. Hani Westbrook'un yerine Terrence Mann'in gelmesiyle birlikte. Hani Terrence Mann şu topu eline işte şut imkanı doğarsa atar. Boşluk görürse kat yapar. Onun dışında maçı 3 şut denemesiyle bitirirse de bundan gocunmaz. Yani savunmadaki eforu düşmez. hücumda o bahsettiğin işte Kawhi'lara, Paul George'lara perdeler yapmaya devam eder. Westbrook olduğu zaman öyle olmuyordu o iş. Ve hani belli ki mesela Trenlu'da şeyde kararlı yani işte bu maç Westbrook 10 dakika oynayacaksa hani zarar veriyorsa 10 dakika oynatıp ve kenarda tutabiliyor. Bu da bence önemli bir şey. Önemli bir karardı koç anlamında. Daniel Tyson olmasının en önemli artısı şu abi. PG takım oynatma gereği duymuyor bu takım. Ve abi şimdi Trenlu özellikle tabii ki Mason Plumlee'nin sakatlanmasının da bunun etkisi vardı ama Plumlee sahadayken de çok garip beşlerle sahaya çıkıyordu. Yani işte Westbrook şut atamayan bir uzun PJ Tucker gibi üçlü mesela sahada oluyordu. Ve bu hücumu tamamen bozup takımın öne geçtiği maçları yani elinden kaybetmesine yol açıyordu. Mesela zaten Trenlu'nun playoff serüveni hep böyledir. Ya yani hep bir deneyler yapar önce serilerde. Bir deneme yanılma sistemini görür. Onlar olu hani neyin olup neyin olmadığını gördükten sonra da o dokunuşlar yapar serileri çevirir. Cleveland kariyeri öyle işte bu Clippers döneminde de çok fazla öyle serisi var yine. İşte şey serisi var mesela işte Dallas serileri falan. Koç biraz yine burada da geç bulmaya başladı doğruları. Tyson gelmesi de dediğim gibi hani Tucker'ı rotasyon dışına etti. Bu takım kısa 5 sevdasından da tamamen vazgeçmiş durumda şu anda. Ve dolayısıyla da hani rakiplerine turnike idmanı yaptırmıyorlar. Özellikle Tyson gelmesiyle yine birlikte ilk beş, yani ikinci beşe yerleşmesiyle birlikte ve dolayısıyla da çok daha derli toplu bir takım haline gözüküyorlar yani. Onu söylemek lazım. Savunmada aynı sayfada buluşma konusunda çok daha motiveler. Çok hata yapıyorlardı. Çok fazla iletişim hataları görüyorduk. Ama hücumun belki akmasıyla birlikte hani o detay işlerde de çok daha istekli olduklarını görüyoruz. Mesela işte Dallas maçı var son maçta. Bizden önce işte mesela Westbrook oynamadığı zaman hani somutabilen bir adam. İşte bunu Lakers'a da çok görüyorduk. Ama mesela işte maçın sonunda Kawhi bir Eurostep ve turnike attı. Hani bench'te kendinden geçti bütün bench. Hani başta Westbrook olmak üzere. Bunların teke olmaya başladığını görmek. İşte Clippers'ın bir ekstra kat yapma isteği. Savunmada daha dikkatli olma isteği. Hani yardım getirdikten sonra close-out'u daha disiplin yapma isteği. Şu anda hani ekmeğini veriyor diyelim. Dolayısıyla hani Clippers şu anda iyi bir süreçten geçiyor ama hani bu takımla alakalı 5 yıldır hep aynı şeyi konuşuyoruz. O yüzden hani bu takım sezon sonuna kadar bu ivmesini devam ettirirse ancak o zaman bence bir contender olup olmadığını tartışabiliriz. Ben açıkçası hani Clippers'la alakalı çok iyi bir süreçten geçmiş olmalarına rağmen hala bekleme taraftarıyım. Kendi adıma diyeyim.
Ya bir de şunun da altını çizmek lazım. Yani özellikle bu kadar fazla yıldız olan bir takımsa mutluluk çok önemli abi. Mutluluk takımın evet. Mutlu olması ve kazanmaya başlaması çok önemli. Gerçekten kazanmaya başladığında bir noktada her şey çok iyidir. Yani ve bu takım hücumda pas yapabiliyorken, savunmada şey yapabiliyorken daha mutlu oynuyor ve işte Harden daha mutlu oynarken bir kere fazla drive ediyor potaya. İşte bir kere fazla drive ettiği zaman Kawhi bir kere fazla boş şut buluyor ve bu birden tüm maçın kaderini değiştiriyor. Yani gerçekten hani bir nal bir atı, bir at bir yiğiti, bir yiğit vatanı kurtarır gibi hani belki de kazandığın bir maç olayları anlamana ve hani olayları anlaman derken İngilizce deyim olarak kullandım. Ve takımı doğru noktaya çekmene şey oluyor, yol oluyor ve işte göreceğiz bakalım. Mesela bu Celtics maçı çok önemli. Clippers bence maçın favorisi ve kazanırsa maçı Clippers adına dönüm noktalarından biri olur. Çünkü bir de muhtemelen şey maçı bu. Ulusal yayın maçı ve şu an ligin en iyi takımını yenerek lige özellikle tüm batıya ben buradayım demiş olurlar.
Peki. Buradan son takımıza geçelim.
Hı-hı.
Dallas Mavericks sezonu acayip başlamışlardı. Özellikle Derek Lively'nin savunmada yaptıkları, işte hücumdaki dikey atletizmi, Doncic çok iyi bir partner olması, Kyrie'nin çok iyi bir başlangıcı, Doncic'in MVP seviyesindeki performansı, Derek Jones'a Grant Williams'ın muhteşem formu derken Dallas'ın son dönemde biraz haliyle hücumu da düşmeye başladı, savunması da düşmeye başladı. Ve şu anda 16-11'e geldiler. Kyrie sakat, oynayamıyor. Ve burada da hani işin açığı şeye çok kalmaya başladılar. Hani Doncic'in çok fazla kahramanlık yapmasına kaldılar tekrardan. Yani Dallas için endişelenmeli miyiz işin açığı? Onu sorayım. Diğer taraftan da şu anda bir MVP sıralaması yapacak olsan Luka Doncic'i nereye koyarsın?
Ya şu an MVP oldu gibi Joel Embiid. düşündüğünde yani. O yüzden 3'e koyarım muhtemelen şeyin arkasında.
Embiid yok hiç.
Embiid yok hiç şeyi.
Ve Doncic.
Aynen. Yani şeyin arkasına koyarım. Şey hocadan DSC Luka hocadan gruba geldi küfür şimdi. Mesela. Şu ana geldiyse ben o Porzingis'in bacağına sokayımdan başladı. Şimdi Dallas'a geçelim.
Geçelim.
Abi istikrarlı bir rol oyuncusu seti kazanamayacakları aslında belliydi. Çünkü ikinci yıldızınız işte Kyrie Irving en son ne zaman kaç maç oynamış şimdi? Bak açıp bakacağım Kyrie Irving'in sezonlardaki maç sayısına. Kyrie yazalım. Kyrie Irving. Kyrie Irving'in oynadığı maç sayıları. Boston'a takaslandı yani Cleveland'dan ayrıldığından beri 60. Playoff tüm playoff'ları kaçırdı o sene. 67. Sonraki Brooklyn'deki sene 20. Bu pandemi senesi yanlış hatırlamıyorsam. Sonraki sene 54. Sonraki sene 29. Geçen sene 60. Yani bu kadar oynuyor. Yani Doncic şey özür diliyorum. Kyrie zaten çok oynadığım sene 20 maç kaçırıyor. 22 maç kaçırıyor. Ve işte Doncic'in yanına Doncic birçok rol oyuncusuyla birçok tip rol oyuncusuyla oynayabilen bir oyuncu. Yani Porzingis iki kere sakatlanmadan Porzingis'le de oynadı. Maxi Kleber'le de oynadı. İşte Derek Lively'le de oynuyor. İşte Miha Zupan'la da oynuyor milli takımda. Öte yandan Prepelic'le de oynuyor. Burada Tim Hardaway'le de oynuyor. Grant Williams. Herkesle oynar Doncic. Ben Doncic'e uyum sağlamayacak bir takım olduğunu düşünmüyorum. Doncic her takımda ligin en iyi 3 oyuncusundan biri olarak oynar. O seviye bir oyuncu. Yani Jokic ile Doncic bana bu şeyi veriyorlar güveni. Ama abi contender yapacak takım olman lazım elinde Doncic varsa ve bu takımın yan parçaları o üst üste koymayı sağlamıyor. Yani bakıyorsun işte Dante Exum geçen sene Partizan'daydı. Değil mi? Partizan'daydı ve Barcelona'dan ayrıldı ya. Barcelona'da tuttu denemez. Derrick Jones Jr., Grant Williams, Dwight Powell, Tim Hardaway Jr., Markieff Morris. Hani ne kadar çok iyi iki oyuncu olsa ben ikisini de izlemeyi çok seviyorum. Olivia Maxence Prospe ve Derek Lively. Hani Derek Lively evet katkı veriyor. Maxence Prosper'in şeyleri dakikaları az henüz. Ama bunlar da çaylak oyuncular. Hani Seth Curry az oynuyor. Oynamıyor hatta neredeyse. Richard Holmes korkunç halde. Yani bir yapı kurmak için yani bugünün zaten şeyi bugünün teması yapı kurmak. Yapı kurmak ve yapı kuramamak arasındaki takımları anlatıyoruz. Hani bir yapı kurmak için en azından bir istikrarlı şey yapman lazım. Katkı alman lazım bench'ten ya da yan rollerinden. Yani Dallas Mavericks her gün şeyi çekiyor, tombala çekiyor. Kim faydalı olacak diye. Ve hani Grant Williams'la Tim Hardaway Jr. lige çok iyi başladıklarında işte Kyrie ile Doncic ikisi de sağlıklıydı. Lively çok iyi savunma yapıyordu. Hop diyordun. Evet ilk 5'in 4'ü var. İşte ilk 5'in 5.'si istikrarlı bir oyun verirse 6. adam Tim Hardaway Jr. O da çok iyi katkı veriyor. Takım Jason Kidd zaten iyi bir savunma koçu. İşte savunmada nerede ne yapacaklarını biliyorlar. Efor var. İşte Grant Williams hücumu topladığı zaman savunmada da daha iyi bir oyuncu. Ama şimdi hem sakatlıklar başladı. Sakatlıklar başlayınca zaten bu takımın oyuncuları yani Grant Williams'ın rolü, Dante Exum'un rolü, Derrick Jones bunlar zaten çok rolleri de şey adamlar. Net olmayan lig etrafında. Mesela Grant Williams bir sene 2 numara savunuyordu. Bir sene 5 numara savunuyordu Boston'da. Full time. Derrick Jones Jr. Miami'de pivot oynuyordu. Şimdi bu takımda 3 numara oynuyor. Şut atıyor köşeden. Ya Dante Exum şu an bence mesela Dallas takımında yan yana oynadıklarında bence 3 numara oynuyor. Savunmadaki rolüyle. Hani böyle swingman rol oyuncuları var ve bunlar bir anda denemeye başlayınca oyuncuların farklı rollerini işte yani dün hangi videoyu gördüm? Grant Williams post savunuyordu. Grant Williams çok kötü bir post savunmacısı. Geçen sene ligin 10 şeyinde falandı. Persentilinde falandı post savunmasında. Isolation post savunmasında. Hatta bir ara lig sonuncusu. Hani o zaman oyuncuları o istikrarsızlık başladığı zaman o performans düşükleri başladığı zaman panik oluyor. Her şey birbirine karışıyor. Ve oradan sonra işte takımda işleyen tek şey yine Doncic oluyor sadece. Hani bir yapı kurarken en azından bazı oyun ezberlerinin, bazı rol ezberlerinin oturması lazım. Bu kadar değişmemesi lazım süreçten sürece takımın rollerini. Ve mesela Dallas Twitter'ını gez. herkes başka bir oyuncunun oynaması gerektiğini düşünüyor. İşte bazısı diyor işte Dwight Powell oynamamalı, Chernobyl oynamalı. Bazısı diyor işte Grant Williams'ın dakikalarından alalım, Prosper'e verelim. Aslında bunların hiçbir çözüm değil. Çünkü sen sadece başka bir şey denem. Zaten şu an Grant Williams'ın bu kadar kötü bir süreçten geçiyor olmasının sebebi de Grant Williams başka bir şey deniyor. İyi oynamak var, kötü oynamak var. Bir de kafası karışık oynamak var. Şu an Dallas'taki sıkıntı o. Ve Doncic'in üstüne bu kadar yüklenebiliyor olmaları onlara zaman kazandırsa da aslında bir de tembelliğe yol açıyor. Çünkü hiçbir zaman dibi görmüyorlar oyun olarak. Doncic var yine her maç. İşte benim geçen FIBA zamanında attığım bir tweet vardı. Yani Doncic denen adamın olduğu takımın her basketbol maçına favori çıkması lazım. Normal şartlar altında. Basketbol ben yani en bir maç oyun, yarın maç var. Kim karşında olmadı? Embiid de değil, Jokic de değil, Shai de değil, Doncic yani. Bence dünyanın en iyi basketbolcusu Doncic. En azından en iyi performans vermese de fikir olarak en korkutucu oyuncu Doncic. Ve ligde ben yakın bir oyuncu olduğunu bile düşünmüyorum Doncic'e bu konuda. Hani yok hiç savunmanın en azından bir fikri var ama Doncic savunmanın bir fikri bile yok. O yüzden Dallas'ın ki zamanda açıldılar biraz, hani Grant Williams'e kontrat verdiler. Draft'ta yukarı çıktılar Lively'yi almak için, galiba size takas yapmışlardı o konuda. Bertans'ı
Aynen.
Hani Kyrie takasını yaptılar zaten. Hani ve mesela hala bu sene pikleri, Porzingis takasının piki duruyor hala. Dallas'ın şeyinde. Hani eldeki takım da bu. Hani en fazla Matisse Thybulle'u da alabilirdim. Matisse Thybulle'un kontratını meşledi Portland. Portland'da kaldı. Yani bu takıma çok acayip kurtarıcı oyuncular da gelmeyecek. O yüzden Dallas takımının hem taraftarı hem coach staff hem oyuncuları bizden çıkacak mal bu abi deyip bir oyunu ezber etmeleri lazım. Evet, sakatlıklar, özellikle rol oyuncularındaki sakatlıklar bu yapıyı çok uzaklaştırıyor. Yani çok zamanı uzatıyor. Ama oyun olarak bu kadar değişken olmaması lazım Dallas. Bence oyun olarak istikrarsızlık çok bozuyor bu süreci. Evet işte ya, yapının kurulması Derrick Johnson sürekli şut atmasına bağlı. Tim Hardaway Jr. Zaten bir günü tutmayan bir oyuncu. Bir ayı bir ayını tutmayan bir oyuncu. Yani Tim Hardaway Jr.'ın bu yıl All-Star oynar dediğimiz ve bu adamın NBA'de ne işi var dediğimiz ayları hep oluyor yani. Ama bu takımın bulması gereken şey istikrar. Doncic onları denizin suyun üzerinde uzun süre tutacak. Ama geçen sene Doncic'in de yetemediği ve takımın playoff'tan ufak ufak gemi su alarak uzaklaştığı bir dönem olmuştu. Ben burada Jason Kidd için bir şey yapmıyorum. Jason Kidd benim beğendiğim bir koç, özellikle savunma konusunda. Ama o işte Maxi Kleber'li takımın, 2 sene önceki takımın o savunmada sezon sonu yakaladığı savunma tadını bulması için o şeyi yakalamaları lazım tekrar, oyun ezberine. Yani o takımın rotasyonu dardı, geniş değildi. Hani pivotu 2 kişi dönüyorlardı, yan yana oynuyorlardı. Hani çok kurcalıydı. Dorian Finney-Smith 5'e geçiyordu. Hani
bütün playoff'u 45 dakika oynadı ya şey.
Aynen.
Finney-Smith ile Reggie Bullock.
Evet ya, yani belki de kurcalamamak lazım o kadar. Gerçekten şu an çok kurcalıyor Dallas. Çok panik halinde kurcalıyor yan rolleri. Evet, çok yetenekli oyuncular değiller ama hani kötü de olsa bu takımın suyun üstünde çok tutacak ve hani açıkçası konferans finali yapan takım da işte Dorian Finney-Smith'e bak, şu an Dorian Finney-Smith ne oynuyor Portland'da? İşte Reggie Bullock üstünde dakika alamıyor. Spurs kesti takımı.
Nets hani, diyecektim bu arada herhalde.
Dorian Finney-Smith nerede ne oynuyor dedim. Portland mı dedim? Portland, özür dilerim. Thybulle'da kaldı aklım. Yoksa Dorian Finney-Smith benim fantasy takımımda. O yüzden nerede oynadığını tabii ki biliyorum. Hani neyse, olur öyle. Hani biraz daha eldeki oyuncuların yapacağına güven ve eldekiyle yetinme işine dönmesi lazım Dallas'ın. Hani çok panik halindeler. Doncic'e güven, oyunculara güven ve artık oyun ezberi. Yani hangi mesela umudu kesti mi Dwight Powell'dan, gönder. Kes rotasyondan, devam et hayatına. Ama bir yerde hayata devam et. Sürekli şu an şey arıyor. Yani rol oyuncusu konusunda başka kollarda mutluluk arıyor gibi sürekli bir şey deniyor Jason Kidd. Sakin olmakta fayda var diyorum. Dallas konusunda.
Ya bir daha bir şey mesela. Doncic herhalde ligin en çok ikili sıkıştırma maruz kalan, yarı sahada hatta bu ikili sıkıştırmalara başlayan adam olabilir. Yani özellikle Kyrie'nin olmadığı şu denklemde tamamen şey oluyor işte. Doncic'e yarı sahada geçer ikili sıkıştırma getiriyorlar ve hani orada da iş şeye bakıyor işte, Derrick Jones Jr. köşe şutu atabilecek mi atamayacak mı? Ya da işte atıyorum hani Grant Williams o gün iyi şut atacak mı atamayacak mı, ona kalıyor. Ve dolayısıyla Dallas'ın maçları çok şey oluyor. Hani çok seri maçları oluyor. İşte 15 sayı geri düşüyorlar bir anda fark 2'ye indiriyorlar. İşte 15 sayı öne geçiyorlar bir anda rakip fark 3'e indiriyor falan. O maçları çok şeye kalıyor. Hakikaten o maç içerisindeki serileri kalıyor. Çok da fazla üçlük denedikleri için çok fazla yükseliyorlar, düşüyorlar. O yüzden hani bilmiyorum. Ben de şey konusunda katılıyorum yani. Çok fazla kurcalamamalı bazı şeyleri. Rotasyon konusunda, rol oyuncu konusunda. Bakalım. Yani Kyrie'nin olmaması çok büyük handikap. Yani evde zaten çok fazla şey oyuncusu yok. Topla oynayabilecek, bir şeyler üretebilecek oyuncu sayısı pek yok. Kyrie'de olmayınca Doncic'in üzerindeki yok. İyice atmış durumda.
Evet,
onun gelmesi
evet.
Bir an önce şart yani. Yoksa sıkıntı her türlü. Bir de Lively'nin olmaması da tabii çok etkiliyor yani.
Tabii. Bir de Doncic'e bu kadar yüklenmemek lazım sezonun bu kadar erken başında. Yani sonuçta bu adam senin Mayıs'ta oynayacaksan şey yapacağın oyuncu, sırtına yükleneceğin oyuncu.
Kesinlikle, kesinlikle. Bakalım. Dallas'ı daha çok konuşuruz gibi geliyor sizin içerisinde. Eklemek istediğim bir şey yoksa geçiyorum sorulara.
Sorulara geçelim abi ama şeyi unutma. O bizim şeyin altında değil. Asper Hoca'nın sorular.
Ha evet.
Bir önceki tweetin altında Asper Hoca'nın soruları sakın atlamayalım. Sen ilk soruyu sor. Ben onu şey yaparken Asper Hoca'nın tweet'i bulursun.
Tamam.
Ama okay. Zaniolo bunu atmış.
Evet, son saniyede.
Bakalım dur Zaniolo'nun golü izleyeceğim bir dakika. Aslanım benim be. Topçullah.
Zaniolo helal ettim edit.
Aynen ya. Özledik be kral. Vallahi billahi özledik. Zaniolo formam var benim biliyor musun?
Galatasaray'dan. Şey, Galatasaray forması mı?
Aynen.
Kiralık aşk diye yorumladım. Zaman Senili. Hocalarım selamlar, iyi kayıtlar. Aleyküm selam. Umarım iyisinizdir. Doğudaki ve batıdaki ilk 6 takıma istediğiniz herhangi bir oyuncu alabilecek olsaydınız kimler olurdu?
Hocam, doğudaki ve batıdaki ilk 6 takıma. Of dur açalım evet, abi.
Ve NBA kapıyı bayağı açık tutmuş bu arada. Hani istediğiniz her oyuncu alabilirsiniz.
Ya her takıma yok hiç alıyorum. Her takıma Embiid alıyorum da yaparım o zaman hoca. Bari 6 dışında yapalım. Hani oyun eğlenceli olsun.
Yani.
Ben her takıma Kyle Anderson alıyorum falan.
Bu nedir ya?
Celtics'e kimi alırım? Celtics'e şöyle bir potaya yaklaşabilen bir kısa alalım. Kim olabilir bu potaya yaklaşabilen kısa?
Russell Westbrook. Al geç.
Şutu olsa daha iyi olmaz mı ya? Şutu da olsun ama.
Yer çekimsiz ortamda çilek yiyeyim ama muz gibi gelsin.
Aynen. Biraz onu kovalıyorum şu an. Potaya mesela...
Tyrese Halliburton.
Ya ama şimdi Tyrese Halliburton da demeyeyim yani şu an.
Çok açmış, yani. Çok uç. Açık çok açmış ama ne yapayım
ama bench'e alıyorum bir de yani anlıyor musun? Hani ilk 5'i zaten dokunmak istemiyorum.
Amerika milli takımından alışıktır ya bench söylemeye.
Ha, Jalen Brunson Celtics'e.
Okey.
Milwaukee'ye savunma yapabilen bir kanat oyuncusu.
Diri bir Mikal Bridges.
Güzel, güzel. Philadelphia'ya Maxey'nin yanında oynayabilen, birçok iş yapabilen DeAnthony Melton'a upgrade. Derek White.
Ya tavana eklemesi yok ki o işin.
Var bence Derek White'la DeAnthony Melton arasında büyük tavana ekleme var. DeAnthony Melton bir ara turnikelerden %25 ile atıyordu. Öyle diyeyim sana.
Ya mesela şöyle diyeyim sana. D'Anthony Melton'un yerine Derek White'ı aldık Sixers'a. Mesela onları doğuda favori hani getirir mi?
Yapar.
Okey. O kadar yüksekten.
Evet. Orlando Magic'e pivot alalım. Hani düz insan pivot alalım. Bam Adebayo.
Okey.
New York Knicks'e bir skorer kanat alalım. Hani bokunu çıkarmadan almaya çalışıyorum ama Donovan Mitchell.
Çok bücür kalınmazlar mı ya?
Aa evet çok bücür kalırlar ya. Jalen Brunson'la beraber. Daha büyük bir kanat. Jamal Murray.
Başka kim olabilir?
Kobe White diyeceğim birazdan.
Yok. Bir şey diyeyim mi sana?
He.
Ingram alsınlar ya.
Ingram. Tamam Ingram. Brandon Ingram. Miami Heat'e yani 4 oynayabilen Adebayo'yla beraber yan yana oynayabilen ama Adebayo'yla ayrı ayrı da oynayabilen. Chet Holmgren diyelim mi?
Diyelim hadi.
Diyelim hadi. Diye başka kimi diyebiliriz? Anthony Davis de diyebiliriz. Abi çok açık uçlu. Yani Chet Holmgren. Evet, çok açık uçlu. Tamam diğer tarafa geçiyoruz. Timberwolves bir ikincil skorer Kanada 3 numaraya. Buraya da Mikal Bridges diyelim.
Jeremy Grant olur.
Jeremy Grant. Olur mu? Olur. Niye olmasın? Jaden McDaniels'la öyle bir basarlar ki rakibe. Hocam. Düşündüğünde.
Yani, yani şey falan da olur tabii canım. Kawhi'lerin, Paul George falan da diyebiliriz de.
Tamam, Thunder'ın lazım. Oraya da Adebayo. Chetorm Grand Adebayo ikilisi fikrini sevdim ben.
%100 ya. Dur.
Bu arada Miami'ye Porzingis çok iyi olur. Dur dur. Miami'ye Porzingis çok iyi olur.
Bize Yannis de çok iyi olur ya.
Oğlum işte Yannis, Doncic de demeyelim yani. Öyleyse her takıma Doncic en iyi olan oyuncu. Delirttiniz beni ya. Nuggets'a ne desek ya? Ne desek Nuggets'a?
Nuggets'a kısa lazım.
Kısa mı lazım?
Ya abi yani Reggie Bullock, ama Reggie Jackson geliyor.
Malcolm Brogdon o zaman. Yılın son 6. adamı olarak. Tamam. Sacramento'nun Larry Markkanen'i daha önce konuştuk. Ama Sacramento'ya savunma yapabilen her insan evladı şu an lazım. Bir sonraki bölüm Sacramento konuşacağız. Onun da altını çizelim. Clippers'a Tyson daha iyisi. Kim olabilir Tyson daha iyisi?
Brook Lopez.
Brook Lopez de çok şey oynuyor ama. Drop oynuyor. Tyce tepeye de çıkabiliyor ya. Daha iyisi. O zaman iyisi.
Yani iyi bir Al Horford lazım.
İyi dedin. İyi dedin. İyi bir Al Horford. Mavericks'e de bu takıma çok iyi ikinci yıldızlık yap. Üçüncü, yani 2,5 gibi Kyrie ile de şey yapabilecek bir kanat oyuncusu lazım fizikli. Mikal Bridges demeyeceğim. Fizikli kanat oyuncusu onu yapabilecek. Kim var ligde? Paul George var ama hani Paul George'da demiş olmayalım.
Paul George'da demiş olmayalım işte, evet.
Aynen. Jaylen Brown mı desek onu da demeyelim. O da All-NBA oyuncu. Franz Wagner diyelim o zaman.
Bain?
Ne?
Desmond Bain.
Bain evet. Çok ne iyi dedin ya. Vallahi insanın şeyi gibisi yok. Admini gibisi yok.
Takımın Bain'i olur.
Net.
Şimdi Asper Hoca'nın soruları buldum.
Evet.
Evet. Etkileşimi verdik. Soru kılıfında eleştirimizi de yapalım bir sonraki program için. Moody Kuminga mı hayal kırıklığı yoksa bunlara süre konusunda mobbing yapması bir yana, Chris Paul Charit pick and roll oynarken Kuminga'ya kanatta spacer ol diyen Türkiye Sigorta BSL'nin en kötü 3. koçu kör mü diye sormuş. Ondan sonra sizin maçtan sonra da tabii şey demiş. Bu maçtaki Tracy Jackson Davis, Jonathan Kuminga performans sonrası Golden State'in gençleri mi kötü yoksa Steve Kerr ligin en bumu 3 koçundan birimiz sorusunu tekrar sormak isterim demiş.
Ya aslında yani evet anlıyorum ama abi Steve Kerr'ün yaptığı matematik çok tutuyor. Yani Steve Kerr'e şu an yapıyı Kuminga için tweakleyebilir misin demek bence zul. Yani belki de orada şeyi eleştirmek lazım. Hani bu tip oyuncular seçtiği için eleştirmek lazım. Çünkü hiç şeyde de kullanıldı. İşte Harrison Barnes kullanıldı. Şampiyonluk şey boyunca. Yani Kevin Durant bile pivot oynuyordu neredeyse. Draymond Green'le beraber diziyle. Hani o yüzden belki de oyuncu stilinde şey vardır ama ben underperforming olduğunu söyleme şeyi yok. Hani Jonathan Kuminga başka bir takıma gitse bile bundan daha iyi olması gerekirdi. Yani bu adamı Jaylen Brown'la kıyaslıyorlardı. Jonathan Kuminga çok hani liseden özellikle çok hype'a çıkmış bir oyuncu. Tracy Jackson Davis konusunda katılıyorum. Tracy Jackson Davis bence Saric'den önde olmalı rotasyonda. O konuya katılıyorum.
Tabii 53'ten
mı seçtiler Tracy Jackson Davis'i de? Hani draft'tan önce yaptığım kısa flat'ta da belirttiğim üzere benim beğendiğim bir prospekt olmuştu izlediğimde Tracy Jackson Davis. Hani bence daha fazla oynamayı hak ediyor sahadaki performansıyla diyeyim. Ama Steve Kerr yani bilmiyorum abi yani modern basketbolun fikrini iki sefer ortaya koymuş bir adam. Hani Seven Second or Less takımı da Steve Kerr'ün GM'liğinde kurulmuş bir takım. Şey devrimi, small ball devrimini de kendi koçken yapmış bir adam Steve Kerr. O yüzden Steve Kerr'ü yani Jonathan Kuminga'yı oynatmak için hücumu tweaklemiyor diye de eleştiresim yok açıkçası. Ben Steve Kerr'cüyüm bu tartışmalarda.
Mustafa sormuş. Selamlar, sevgiler. Aleyküm selam. Normalde aleyküm. Hafta başında gelen podcast'in hafta sonuna kalması ekteki görsel midir? Bir de size zahmet ligin yönetici olarak bize kalın bir şeyler ayarlayabilirseniz seviniriz. Malum yukarılar soğuk. Morant'in dönüşüyle sezonu Grizzlies kaç galibiyet ile bitirir? Hoca bu haftaki fantasy sonuçtan atmış. Ha. Bizim ligdeki. Yani Mustafa hocam bir de
geçen hafta
görüşelim.
Geçen hafta liderdim. Konuştun mu?
Konuştun.
Konuştum tamam evet. Çok güzel.
Ben de yok hiç aldım kardeşim. Bunu söylüyor muyum? Olanlar olmayan var.
Şampiyon Mart'ta belli oluyor der susarım.
Nokta abi ya. Yani Portland'ın
diye bize yapılan mobbingi anlatsak bize yapılan şeyi anlatsak, zulmü, bize atılan dayağı anlatsak, bize ya atılan sopayı anlatsak, ben bir şey demiyorum abi. Bu kadar. Bu sadece
bir de,
bu kadar.
Bir de inanılmaz yakın ha. Şu bu hafta bir 6-3 falan kazansak direkt top 5'te falanız yani.
Abi geçen hafta sürekli şeyden erken uyuduğum için affedersin sürekli şey out maç kaçırdım. Ondan ötürü 2-7 mi kaybettim? 2-7 kaybettim galiba. Liderken 11.liğe düştüm. Bunlar bu olur. Lig hacı yatmaz gibi hocam. Bu ligde böyle konuşanın sonra buraya utanarak gelirsiniz podcast dinlemeye. Doktor. Eliniz doktor basmaz podcast dinlemeye. Ya.
Yani bir de fantezi bir de lig sezon sonunda Mart'ta bakarız bir de bu işlere. Bir de Mart'ta konuşalım.
Nesiniz siz Eylül ayında Trabzon'u yenince içeride şeyden balkondan maç söyleyen Ozan Tufan mısınız?
Yani hiç gerek yok böyle şeylere. Geçelim.
Evet.
Salameji. Sorum yok. Evet. Yoruldum artık. İyi kayıtlar diyerek. Dallas'ın sakatlık raporunu atmış abi. Evet. Yani evet. Çok
bahsettik.
Konuş. Çok yorucu bir şey olsa gerek taraftarlık evet, deneyi
açısından. Kafasını kapıya vurduğu için sakatlandığını gördün değil mi?
He ya.
Ah be kardeşim. Ah be kardeşim.
Yani neyse. Noblesse oblige. Boston'ın rotasyonu sadece bir oyuncu alınacağını varsayarsak alınacak oyuncunun rolü ve stilin ne olmalı? Top yönlendirebilen kısa, iyi perimetre savunmacısı, free and atletik kanat, stretch five vesaire vesaire. Trade deadline'de en aktif olacağını düşündüğünüz takım. Toronto, Chicago cevaplar yasak demiş. Önce Celtics konusuna gelelim. Evet. Ne tarz bir oyuncu alması lazım Celtics'in? Bir tane oyuncu almak da olsa.
Şu an Celtics'in yerine koyamadığı tek şey Porzingis'in getirmiş olduğu potaya yaklaşma opsiyonu. Jalen Brown'sız Philadelphia'yı deplasmanda yendi Boston. Jason Tatum'sız Sacramento'yu duman etti. Girolde'nin oynamadığı maçları kazandı. Derek White'in oynamadığı maçları kazandı. Kaybetti Derek White'in oynamadığı 3 maçın ikisini ama kazandı Derek White'sız da. Yani yerine koyamadığı en büyük şey Porzingis'in maç sonu potaya yaklaşma tehdidi. Özellikle Warriors maçında çok yaşadık bunu. Orlando maçını kaybettiğimizde de Porzingis'in sakatlığı faktördü gayet. İşte Indiana maçında Porzingis oynamadı. Hani kaybettiğimiz tüm maçlarda Porzingis'in bir eksikliği var diyebiliriz. O yüzden Porzingis'in pota yaklaşma opsiyonunu getirebilen bir oyuncu isterim. Ama bu sadece uzun postapçı uzunla çözülecek iş değil. Yoksa Greg Monroe'yu getirmemiz lazım. Hani postapçı uzun kalmadığı için ligde. O yüzden potaya yaklaşabilen delici bir kanat oyuncusu olabilir. Ancak öyle oyuncular da bedava değil, ucuz değil. Kolay kolay alamıyorsun. O yüzden hani 3&D kanata okeyim. Yani işte ya da bir tane daha kısaya okeyim. Yani Celtics'in rotasyonunda sayısal olarak genişlemesi lazım. Yoksa Sam Hauser böyle oynamaya devam edecekse Celtics'in kaliteli bir 7 oyuncusu var. Ve zaten playofflarda da 7.5 oyuncu ile oynuyorsun. Ya yani Peyton Pritchard'da 10 dakika idare edebilirim umarım. Ama bu Porzingis'in sakatlık şeyi, beni en çok endişelendiren şey işte Celtics'in şampiyonluk yolunda işte Porzingis'in 2 maç kaçırdığı bir konferans finali turu falan. Onu yerine hı hı koyabilecek şeylerin peşinde olması lazım Celtics'in. Yoksa şu an birçok şeyi çok rahatlıkla yapıyor takım.
Geçiyorum şeye, hı hı. İkinci sorusuna. Evet, ikinci en aktif olması beklediğiniz takım. Toronto, Philadelphia. Chicago cevapla yasak demiş.
Philadelphia.
Warriors olabilir mi?
Olabilir, ancak Daryl Morey geçen bir podcast'te çıkmış ve şey demiş. Celtics'i yenebiliriz, yeneceğimize inanıyoruz demiş. Hani o kadro kalitesini meçlemek için özellikle Tobias Harris'in kontratı da bitiyorken bence agresif olacaklardır. Ama ben bu agresifliğin Zach LaVine'den geleceğini sanmıyorum. Hani agresif olacaklar bence. Gerçekten agresif olacaklar.
Siakam tarzı bir şey gelir mi?
Siakam Embiid'le uyum sağlar mı?
Yani yok. Tam değil tabii.
Bu arada Celtics'e takas önerimde şu an bir oyuncuyu, bir rol oyuncusunu Celtics alabilecek olsam Kelly Olynyk'i alırım.
Aa.
Ben de takas bulma uzmanıyım. Ben de en A dedirten takasları bulma uzmanıyım bu podcastçiliğin.
Ya kardeşim senin zaten olayı şey işte böyle sevdiğin 3-5 tane topçu var. Onları sevdiğin takıma hep alıyorsun zaten. Kyle Anderson diyemediğin için, Gordon Hayward'da bu olmadığı için pek. Ama o üçüncü pozisyondaki Kelly Olynyk dedin. Bu arada ya Kelly Olynyk demişken ya Detroit ne yapıyorsunuz abi siz ya?
Dayanamadım.
Ya ne yapıyorsunuz? Ya ne yapıyorsunuz abi? Söylemek istemiyorum şimdi. Gece. Tövbe estağfurullah. Dün oturdum sırf o maçı izledim. Heyecandan uyuyamadım ya.
Abi Detroit'in 27. mağlubiyet maçı, 28. mağlubiyet maçı Celtics'le. Hani öyle korkuyorum ki, hani kuş taşa çarpar, bir şey olur da Detroit bizi yener. Allah çarpsın, iki gün Twitter'a giremem. Yani
ya ama çok net 30 sayı yatak.
Şu an Detroit gerçekten ilk yeneceği takımı da büyük ihaleye sokacak. Yani şu an kötü takımlığın vakkosu oldular ligde.
Vallahi Utah maçını ben herhalde bunu da alırlar diyordum da. Yok yani skandal bir şekilde kaybettiler yine.
Bayağı ağlamak, hani böyle ağlayacak gibi gidiyor soyunma odasına, gördün mü onu? Hani oyuncular da uğraşıyorlar, uğraşmıyor da değiller, olmuyor ama.
Yani hayatta bazen hissedersin ya, olmaz bazen.
Nasip de yok bizde ya. Kısmet de yok ya. Ben adamı yenmeye geliyorum buraya. Yolda yenip geliyorlar.
Ay, kocamın şey videosu vardı ya. Hani hayatta bazen hissedersin ya, olmaz.
Ya bir de şey var ya, işte bunların sponsoru şey olmuş. Bir tane Amerika'daki tavuk firması Wingstop. Her Detroit galibiyetine kodla 5 tane bedava şey gönderiyorlarmış. 5'li paket tavuk kanadı gönderiyorlarmış. En son şey dediler, hani mağlubiyetten sonra da kullanabilirsiniz, tamam artık hani. Bir de şey wing ya, hani kodu mağlubiyetlerden sonra da kullanabilirsiniz. Çünkü siz W hak ediyorsunuz. Hani artık galibiyet görmeyi hak ediyorsunuz anlamında bir mesajla attılar.
Chicago'nun en büyük eksiği zaten kanatlardı zaten.
Detroit'in.
Evet.
Chicago dedim.
Chicago'nun eksiği canım o.
Yani Patrick Williams topçu olamadı der kaçarım. Bir sonraki soruya geçelim.
Ebu Bekir. Celtics'in maç kapama problemi var mı? Ve Fede Celtics adına dar rotasyonu saymazsak playoff için en çok endişelendiren şey ne? Bir de Fed'den Kawhi günah çıkartmasını bekliyorum. İyi yayınlar.
Kawhi günah çıkartma mı?
Evet.
Abi oynamadığında oynamadı diyoruz. Oynadı mı oynadı diyoruz. Yani.
Ben burada bizim günah çıkartma abimiz.
Kawhi Leonard'da kötü oyuncu mu dedim. Kawhi Leonard overrated falan gibi. Hatta ben bu sene başı yazı yazdım. Celtics şeyi yaparken. Ve orada Celtics yazarken de Kawhi Leonard jenerasyonun MVP olmayan en iyi oyuncusu dedim. Yani.
Hı
hı. O yüzden Kawhi Leonard'dan özür dileyecek bir şey mi? Kawhi Leonard'ı en fazla kutlarım ben. Kendisi olduğunu hatırladığı için. Yani biz ona kendini veriyoruz. Hani sen böyle oynarsan Harden'ın oğlu olursun. Ancak okula gider oynarsan, top oynarsan sen olursun Kawhi Leonard diyelim.
Biz sana seni vaat ediyoruz.
Bir geniş aile şakasıyla. Evet. Celtics'e dair benim şeylendiğim şey Porzingis'in sağlık durumu. Bu da ilk diğer soruyla bağlı. Çünkü Porzingis Celtics'in kronikleşen, senelerden beri kronikleşen maç kapama sorununu bedavadan çözülüyor. Yani o kadar kolay post-up'a iniyor ve post-up'ta o kadar hani mid postunda çok iyi oynuyor. Zaten pota etrafında çok iyi bitiriyor, faul olabiliyor. Hani Porzingis'in birçok maçı var böyle 12 şutla 21 sayı attığı falan ve zaten Jaylen Brown'la Jason Tatum'un aradığı şey de tam olarak bu. Hani mesela Golden State maçında Porzingis olsa İki tane turnike kaçırdı mesela Jason Tatum'la Jaylen Brown bomboş. Porzingis onlardan birini lock diye içeri vurup bitirecekti maçı. Celtics'e dair en endişelendiğim şey hani injury prone olarak bildiğimiz bir oyuncunun bu kadar takımın kritik noktasında yer alması. Maç kapama problemi de Porzingis yokken var, evet. Çünkü habit, yani gerçekten alışkanlığı takımın bu. Potaya gitmemek, şutuna güvenmek. Hani Warriors maçının yine şey diyebiliriz, yani Warriors maçında çok fazla boş şut kaçırdı Celtics. Yani geçen işte Ryan Bernardo podcast'te çok atık yaptığım bir kullanıcı maçı sonradan izlemiş. Çünkü Batı maçı olduğu için Amerika'da Doğu tarafın 12'den sonra oluyor. 11'den falan uyuyorlar yani. Sabah izlemiş şey demiş, yani işte onun bir şey teorisi var. Eğer bir takım %40'ın üstünde üçlük atıyorsa ve sen %30'un altında üçlük atıyorsan maç kazanma ihtimali %10 falan. Arada ne kadar kalite farkı olursa olsun. Hani maç buna uyuyor. İşte Warriors %42 ile mi atmış? Celtics %28 ile mi atmış? Hani o yüzden çok da üzülmemek lazım diyor ama hani gerçekten Celtics bir turnike atsa maçı bitireceği çok an vardı ama o turnikeyi bulamadı. Bulmak da istemedi. Hani o özellikle o meme olan pozisyonda 3 kere 4 kere ardı ardı üçlük. Ki hani mesela Derrick White normalde potayı da zorlayan bir oyuncudur. Hani orada bir kere kafa fake'i verse. Hani topu potaya götürmenin yollarını bulması lazım Celtics'in. İşte Kelly Olynyk Celtics'teyken çok iyi post-up silahıydı. Brad Stevenson'u öyle kullanıyordu. Kontratı da bitmek üzere. Hani Warriors, özür diliyorum, Utah'da tamamen rebuild moduna girmişken hani üst üste koyar koyar bir şeyleri alırım yani Olinik'i şu an mümkünse. Hatta yanında Fontek Giyo'da isterim yani. O yüzden Celtics'in maç sonları potaya gitmenin yolunu istikrarlı hale getirmesi lazım. Hem Porzingis hem ekleme hem şey konusunda düşüncem bu.
Abi size Fontecchio'yu vermeyelim.
Ne verelim?
Çünkü Fontecchio benim fantasy takımımda.
He tamam. Atarsın yani. Yerine ne olacak?
İyi katkılıyoruz abi, dur.
Tamam.
Ethem Kırıcalı. Selamlar. Evet. Aleyküm selam. Donovan kontratını Cavs ile uzatacak mı? Cavs için gelecek nasıl olacak sizce? İyi yayınlar.
E konuştuk ya.
Konuştuk. Ya ben konuştuk. Şey düşünüyorum. Bence bu sezon yine bir first round ex olursa koçu kovarlar.
Evet.
Daha böyle bu oyuncuların hücum dilinden anlayan bir koç getirirler.
Evet, ben de aynı şeyi zaten ima ettim.
Şafoli. Sevgili Sir Buffett, umarım öncelikle umarım iyisinizdir. Edwards'ın Abortion Game'i gibi oyuncunun kişisel hayatını saha içine yansıdığı performanslardan unutamadıklarınız neler? Flu Game ve Trevler'i sayılmaz. İlk
yani
bu.
Bunun şey cevabı Azi Atamız'ın 53'ü.
Tabii. Tabii.
Yani Sister Game olarak geçiyor hatta. YouTube'da falan da.
Hı-hı.
Yani o yüzden bu. Aklıma ilk bu geldi. Sağ dışını sağ içine yansıdı. Dörtün
benim
de
aklıma şey geldi. Westbrook'un bir şey maçı var abi. Nipsey Hussle'ın vefatından sonra bir Lakers maçı var.
Aa, evet.
20-20-20 yapıyor.
Evet.
Hayvan oldu hayvan ya.
Başka aklıma gelen düşünelim.
Dörkün bir maçı var diyordun
sen. Dörkün bir game'i var. Evet. Dörkün bir tane flu game'i var finallerde. Hatta Dwayne Wade'in dalga ettiği maçtan önce.
Barı ya, ne top oynadı o maç ya.
Aklıma gelmedi başka ya. Düşüneyim de gelmedi aklıma vallahi.
Abi benim de şu anda pek gelmedi.
Gelmedi.
İkinci sorum da Caruso'nun kontrattan bağımsız ve bağımlı takas senaryolarında hangi takımla kontrat olarak ve oyuncu profilinin takımı oturması açısından öne çıkıyor?
Ne, Caruso'yu almak için
aynen,
mi?
Caruso için aynen.
Yani Milwaukee
numara Milwaukee kesinlikle.
Yani Milwaukee'nin ihtiyacı da var yani Lillard'ın yanına. Hani savunmada istatistik olarak biraz yukarı çıkıyorlar ama çok basit bir fikstür oynadı Milwaukee bu zamana kadar, onu söylemek lazım.
Evet.
Hani özellikle hani büyük maçlardaki o ön alan savunması konusunda çok düşünmek lazım. Caruso işte Lakers konuşuluyor çünkü işte Reeves'i yakalıyorlar. Dış alanda daha istikrarlı bir savunmacı lazım. Belki de Russell'ın yerine de oynayabilecek. Başka Caruso ön alan savunmacısı ihtiyacı olan takım. Yani Philadelphia daha iyi ekleme olur ama Philadelphia'nın birinci ihtiyacı mıdır diye düşünmüyorum.
Kings'e iyi gider.
Kime?
Sacramento.
Evet, Sacramento'nun savunma yapabilen her insan evladına ihtiyacı var ama işte orada rotasyon kalabalıkça De'Aaron Fox, Malik Monk, Kevin Oerter, bunların hepsi daha undersized guardlar 2 numara için. Hani 1.5-2'si hepsi.
Uh-huh.
Hani o yüzden orada Caruso müthiş uyum olmaz. Oraya sanki Caruso'nun bir kafa büyüğü lazım. Bunları sayabilirim. Aklıma bunlar geldi, öyle söyleyeyim şimdi.
Yani evet.
Yani alabiliyorsa Phoenix'e çok iyi olur ama yok yani.
Ama Phoenix'e de çok guard var gibi.
Ama gibi. Ama hepsinden en iyi ya. Yani şey oynar. Üçleri savunur yan yana oynadığında bu kurve bir yılla ve hücumda da biri oynayabilir. Sonuçta pick and roll'da işte sağa sola pas atabilir yani.
Şimdiden emeğinize sağlık. Keyifli kayıtlar dilerim diye de bitirmiş. Parantez içerisinde Fet Hoca'yı şimdiden aldığı 6-3'lik galibiyet için tebrik ederim demiş.
İnşallah.
Ata Öztürk. Kev için bu sezon eksik olan şey ne? Garland, Mitchell, Mobley, Allen dörtlüsünün birinden çıkacak olursanız hangisinden çıkarsınız?
Kalli. İkinci kez Galatasaray'a geldiğinde Kallens Feld Cup. İşte Forvet'te Hasan Kabze var. İliç var. Necati var. Hakan var. Ümit Karan da var. Şey demişti. Yani Hakan'ı göndersek, hani gönderecek olsam Hakan'ı gönderirim de Hakan para etmez, o yüzden Necati'yi göndereceğiz demişti. Hani işte şimdi Jerry Taylor'ı göndersem para etmez. Hani Evan Mobley'i daha büyük bir pakete gönderebilirim.
Okay.
Ama bu şey demek için, yani dörtlünün en değersiz olduğu için değil, karşılığında daha büyük bir paket alabileceğim için. Çünkü yani 25 milyon kazanan pota koruyucu uzunun takas değeri ne kadar yüksek pazara koysan? Düşünmek lazım.
Umut sormuş. James Harden ve Clippers hakkında bu gördüğümüz bir Serap mı yoksa istikrarlı bir Deniz mi?
Hı hı.
Demiş. Sorusu bu.
Yani umarım İnan abi çıkartırız bir sonraki programı, ona sorarız bu soruyu. Ama ben istikrarlı olacağını umuyorum, ama bu playofflara ne kadar yansır, o daha playoff'a iki mevsim var buradan.
Ve bu takımla alakalı zaten hep en büyük sorun sağlık oldu yani. Sağlığı da öngörme ihtimalimiz maalesef pek yok.
Ve bu oyuncular hepsi 30'un üstünde oyuncular yani.
Aynen öyle. Air Canada. Merhabalar. Clippers playofflarda Westbrook'a faydalı şekilde süre verebilir mi? Veremez. Alternatif olarak ne yapmaları gerekiyor?
Veremez gibi duruyor. Takıma abilik yapmaya ikna etmeleri lazım.
Evet. Ki zaten playoff'ta da yani herkesin sağlıklı olduğu senaryoda tabii yine. Yani Kawhi'da, Paul George'da, Harden'da 38 dakika 40 dakika oynayacaklar. Hani o yüzden Westbrook'a o kadar da ihtiyaç olmayacaktır. O yüzden bence yani. Çok net bir Westbrook problemi yok yani bence şeyin. Clippers'ın öyle diyeyim. Lemmy James. En iyisiyle en kötüsü arasında en çok fark olan takım hangisi ligde? İlk bu sorusu.
Ben anlamadım. Hani rotasyondaki en iyi oyuncusu ile en kötü oyuncusu arası mı?
Herhalde 1-15 arasında diyor bence. Oyuncular arasında yani işte.
Hani ligin 11, her takımın 10'uyla 15'i arası o kadar deneme oyuncular var ki. Hani ben soruyu anlamadım yani.
Mavericks ya da şey mi acaba? Ya da takımı şeyle mi alakalı acaba? Hani tavan ve taban arasındaki farklılığı mı diyor acaba?
Yani eğer konuştuğumuz şey ise rotasyonun tevesiyle arasındaki farksa, hani rotasyonun yıldızlarıyla dibi arasındaki kalite farkıysa Mavericks. Direkt 5 çıkıyor çünkü.
Ya, oyunun tavanı ve tabanıysa peki?
Orada.
Okay.
Yani düşünelim başka. Bazen işte Phoenix, Sacramento, Phoenix'i de tam izleyemedik ama işte Sacramento'nun savunma tamamen kapattığı günler oluyor. Ama Sacramento'nun oyun tepesi de ne kadar iyi? %50 takımı işte bu da yani.
Lakers düştüm tam düşüyor. Çıktım ama tam Lakers çıkıyor.
Ama yerde çok Lakers'ın çıktığı yerde contender demem yine.
Yani geçen sene demiyorduk. Konferansları yaptılar.
Ne yaptılar sonra? Ne oldu?
Ne oldu hocam?
Acı. Şimdi süpürgeyi yedim. Ha, neyse. Çok kötü çok kötü bir Ermer Tor oldu taklit denemesi yaptım.
Bir şey soracağım. Neyse. Tatum'un bu sene kötü felaket oynaması hakkında iki kelam edilir mi?
Kimin?
Tatum.
Ekim-Kasım aylarının konferansında yayın oyuncusu oldu. Yani evet, tatmin değilim. Tatum'un MVP seviyesi oynamasını, MVP sıralamasında ilk üçte olmasını bekliyordum ve umuyordum ama Tatum çok kötü oynuyor. Değil yani. Sadece tatmin değilim Tatum'dan yani. Tatum kötü oynamıyor.
Derrick White ligde kariyerinde All-Star olmayan en iyi oyuncu olabilir mi?
Bunu düşünmek lazım ya. All-Star olmayan hani bakalım yazayım. Best NBA players with no All-Star select appearances. Lamar Odom varmış. Jason Terry. Ranking best. Cedric Maxwell diyorlar. Cedric Maxwell'in şeyi var hakikaten. Finals MVP'liği var. Bakıyorum.
Kukoç var. TJ McCollum var.
Kukoç'un yok. Kukoç. O zaman Kukoç abi. Kukoç. McCollum var.
Mutombo'nun All-Star yok mu ya?
Var ya. Mutombo Jordan'la şeyde All-Star şeyinde konuşmuyor. Var. Hani ama şey şeyi gördüm. McCollum'un prime'ı daha iyiydi sanki bu yok içten. Şeyden White'tan.
Mike Conley tabii canım. Ama oldu ya şeyde bir kere. Replacement olarak.
Aa oldu değil mi?
Utah'da
Drazen bu. Drazen bir kere dersin.
Rahmetliyi pek izleyemedik ya.
Aynen. Götten de sıkmayalım diyorsun.
Ben bir şey diyemem. Yani hocayı izlemedik.
Ama Kukoç olmamış ya. Kukoç denebilir buna. Evet, Koç olmamış. Kukoca. Kukoç. Sonra Kukoç diyeceğim ben.
Geçiyorum.
Geçelim.
Diğer soruları. Grant Williams'ı Mavericks'e çakmış mıyız?
Yani iki tane ikinci tur aldın yani. Onu çakma denemez.
Clippers galibiyet serisi fluk mu? Diye de bitirmiş.
Değil, ben değil olmadığını inanıyorum. İnanmak istiyorum daha doğrusu.
Peki abi bitirdik. Sona geldik.
Abi tamam çok iyi. Yine ağzına bir buçuk sonra. Aa senin ağzına sağlık.
Valla bittik hoca. 4 takım alt soruları 1.5-90'a kadar paketledik.
Müthiş oldu. Çok tadında oldu.
Katılıyorum. Dinleyen herkese teşekkürler.
Bir dakika dur. Bu saate kadar dinlediniz. 90 dakikanı bana ayırdın bu ay. Bu hafta. Bu hafta gerek metrobüste gerek ofiste canın sıkılırken. Ama sevgilinle tartıştın. Kafanı dağıtmak için bizim podcast'ı açtın. Ama uykudan önce beni ninni olarak kullandın. Neden peki bu tweet'i alıntılamıyorsun? Bunu kendine sor.
Hey
ve cevabını alıntıla. Yani benim hocam, dediğim bu.
Nokta ya. Nokta. Ben bunun üzerine daha da tek kelime etmem. Hoşçakalın.
Hiç değilse bu attığım rant komik gelsin abi. Sonunda da amma konuşmuşsun diye alıntıla. Yani çok önemli. Maalesef. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.